Bağnazların kadın nefreti. Kadınlar bu dünyanın en güzel nimetlerinden biridir. Bağnaz zihniyetin sevgisizliğini ve katılığını gözler önüne seren en çarpıcı örneklerden biri de kadınlara bakış açılarıdır. Kendilerince kadını bir tür aşağı varlık olarak gören bağnazlar, ortaya attıkları sayısız hurafeleriyle kadınları toplumun dışına iten, hatta sokakta görmeye dahi tahammül edemeyen bir zihniyete sahiptir. İlerleyen sayfalarda bu konudaki mevzu hadislerden örnekler vererek bağnazların kadına bakış açısını ve bu yanlış bakış açısının Kur'an'a ve Peygamberimizin anlattıklarına tamamen zıt olduğunu ortaya koyacağız. Söz konusu mevzu hadisler birçok Müslüman ülkede kadınların neden hala ahlaksızca ezilmeye çalışıldığının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bağnazların kadına bakışının temelinde kadınların imanını ve aklını eksik gören bir anlayış vardır. O yüzden de kadının yarım görülmesi, yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerektiği düşüncesi hakimdir. Bu zihniyettekiler için kadının varlığı bile bir tehlike ve öfke sebebidir. İşte bu nedenle mümkün olduğunca onu kapalı tutmak, toplumdan soyutlamak, tüm haklarını elinden almak ve onu yok ilan etmek ihtiyacı içindedirler. Kadını kendilerince ikinci sınıf bir varlık haline getirip, kadının karar vermesini ve sosyal konularda devrede olmasını engelleyerek kendi hakimiyetlerinde bir toplum meydana getirmeyi hedeflemişlerdir. Çünkü bilmektedirler ki kadınlar genellikle detay düşünebilen, akılcı değerlendirebilen, ince ayrıntıları yakalayarak girift sonuçlar çıkarabilen özel varlıklardır. Kadınların sahte yöntemlerle devreden çıkarılması, bağnaz zihniyettekilerin sahtekarlıklarını da rahatça yaymalarına imkan sağlamıştır. Oysa Allah takvada kadın ve erkek ayrımı olmadığını bildirmiş, salih ameller yapma, güzel ahlakın yayılması için gayret etme, Allah yolunda fikren mücadele etme konusunda kadın ve erkeğe eşit sorumluluklar vermiştir. Kadın ve erkek Kur'an'a göre sorumluluk anlamında eşittirler. Fakat özen, ihtimam ve değer olarak kadın Kur'an'da erkekten üstün tutulmuştur. Bir kısım bağnazlar ve İslam karşıtları tarafından şimdiye kadar hep kadının aleyhinde birer delilmiş gibi kullanılmaya çalışılan bir kısım ayetler aslında kadının üstünlüğünü, Yüce Rabbimizin kadına verdiği önemi ve değeri gösteren ayetlerdir. Bu ayetleri ilerleyen satırlarda detaylı olarak açıklayacağız. Kur'an'da Rabbimizin kadın için sunduğu benzetme onun değerini de gösterir. Kur'an'da kadın narin bir bitkiye, çiçeğe benzetilmiştir. Hazreti Meryem için yapılan bu tarif, kadına verilen önem ve değerin açık bir izahıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Ali İmran Suresi 37. Güzel bir bitkinin bakımı müthiş bir hassasiyet ister. Güzel bir bitki nazenin ve değerlidir. Özen ve dikkat gerektirir. Adı üzerinde güzeldir. Çiçeğin o güzelliği, hassasiyeti, özen ihtiyacı, değeri, önemi, kadının İslam'daki yerini mükemmel anlatır. Şu bir gerçektir ki Allah, yeryüzündeki tüm çiçekleri ve bitkileri birer güzellik unsuru, iç açıcı birer nimet, temizlik ve estetik sembolü, müthiş birer yaratılış harikası olarak yaratmıştır. Güzelliğin ifadesi olan böyle bir yaratılışın kadına atfedilerek kullanılması, Allah'ın temizlik, estetik ve güzellik sembolü bir eserini kadına benzetmesi, kadına verilen değeri çok güzel anlatır. Kur'an'daki kadın. Kur'an'da kadının bahsinin geçtiği ayetlerde kadına büyük bir ihtimamla değer verilmiş, kadın tüm zor şartlarda özel bir himaye altına alınmıştır. Fakat bir yandan da sorumluluk olarak erkek ile eşit tutulmuştur. Dolayısıyla kadının korunması bu korumaya muhtaç olduğu için değil, özel bir değere sahip olduğu içindir. Kur'an'daki kadın istediği gibi çalışabilir ama çalışmak zorunda değildir. Kur'an'daki kadın Sebe Melikesi örneğinde gördüğümüz gibi devletlerin yöneticisidir. Kur'an'daki kadın Hazreti Meryem Aleyhisselam örneğinde göreceğimiz gibi zorluk anlarında sabır ve kararlılıkta üstündür. Alemlerin kadınlarına örnektir. Kur'an'da kadın sultandır. Daima el üstünde tutulması gereken bir varlıktır. Dolayısıyla kadına bakış açısında bütün dünyanın izlemesi gereken en mükemmel rehber Kur'an'dır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kadınlar erkeklerle birlikte hayatın her alanında yer almıştır. Peygamberimizin mübarek eşi Hazreti Hatice'nin bölgenin en önemli iş kadınlarından biri olması, kadının sosyal hayatta nasıl bir aktiflik içinde olabileceğini gösteren çok önemli bir bilgidir. Kaldı ki Peygamberimiz döneminde gerek İslam'la yeni tanışanların eğitiminde, gerek toplum düzeninin sağlanmasında ve hatta savaşlarda dahi kadın ve erkek sahabe eşit sorumluluk üstlenmiştir. Peygamberimizin eşlerine gösterdiği nezaket, sevgi, sevecenlik ve güzellik ise tüm dünya için en güzel örnektir. Hanımlarıyla koşu yarışı yapan, eşinin deveye binmesi için eğilip yardımcı olan, her fırsatta kadının üstünlüklerini överek dile getiren, düzenlenen eğlenceleri izlerken başını eşinin omuzuna yaslayan güzeller güzeli Peygamberimizin bağnazların ürkütücü uygulamalarına asla müsaade etmeyeceği açıktır. Şüphesiz ki bağnazlar Resulullah Efendimizin adına böyle hadisler uydurarak sahabeleri töhmet altında bırakarak hem Peygamberimize hem sahabeye iftira etmekte ve çok büyük sorumluluk yüklenmektedirler. Bağnazların dinindeki kadının Kur'an'da anlatılan kadından neden bu kadar farklı olduğu bazı mevzu hadisler incelendiğinde hemen anlaşılır. Söz konusu mevzu hadislerin tümüne Kur'an'dan en kesin ve net cevaplar verilmiştir. Bağnazların kadınlara yönelttikleri iftiralar, kadının aklının ve dininin eksik olduğu iddiası. Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim. Müslim, İman 34-132, İbn-i Mace, Fiten 19-4003. Allah, ben onu mükemmel ve akıllı olarak yaratmıştım. Şimdi hafif akıllı yapacağım. O iğrenerek ve istemeyerek yüklü olacak, yavrusunu zorlukla dünyaya getirecektir, dedi. Kur'an'ın hiçbir ayetinde kadınların akıl olarak erkeklerden daha zayıf olduğu ifadesi yoktur. Tam tersine pek çok ayette mümin kadınlar ve mümin erkekler hitabıyla Allah katında eşit sorumlu oldukları yani benzer akıl ve vicdana sahip oldukları ifade edilmiştir. Dahası Sebe Melikesi örneğinde olduğu gibi kadın tam tersine önemli mevzular konusunda kararlar alan bir devlet yöneticisi olabilmektedir. Ayrıca bir insanı akıllı yapan farklı bir fiziki yapıya sahip olması değil, sahip olduğu Allah korkusu, Allah sevgisi, imanın derinliği ve vicdanıdır. Allah kadın veya erkek olsun her insanın vicdanına doğruyu mutlaka ilham eder. Dolayısıyla insanı akıllı ve dindar yapan kadın veya erkek olması değil, vicdanına vahyedilene en mükemmel şekilde uyması ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, ey iman edenler! Allah'tan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış, Furkan verir. Enfal suresi 29. Ayetinde belirtildiği gibi Allah'tan korkmasıdır. Akıl için Kur'an'daki tek ölçü budur. Dolayısıyla bir insan sadece erkek olduğu için üstün olmadığı gibi kadın olduğu için de ne imanen ne de aklen eksik olamaz. Ama çok kez hatırlattığımız gibi bağnazların dini Kur'an'dan tamamen farklıdır ve iftiralarla doludur. Söz konusu mevzu hadislerle Allah'a yönelik bir iftirada bulunmaları bağnazların ne kadar ileri gittiklerini de gösterir. Kur'an'ın hiçbir yerinde şimdi hafif akıllı yapacağım, o iğrenerek ve istemeyerek yüklü olacak, yavrusunu zorlukla dünyaya getirecektir şeklinde bir ifade kuşkusuz ki yoktur. Şu durumda Allah'ın sözü olarak iddia edilen bu cümle nerededir? Allah'tan geldiği iddia edilen bu vahiy Kur'an'da olmadığına göre nerededir? Ancak bağnaz dininin en büyük fitnelerinden biri Allah adına yalan söylemeleri olduğundan bu korkunç iftiraya atabilmektedirler. Kadının hamileliği Kur'an'da kutsal sayılmış bir durumdur ve bu sebeple Kur'an'da anne de kutsal sayılmıştır. Yüce Rabbimizin bu konudaki ayeti şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana, anne ve babasına onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnızca banadır. Lokman suresi 14. Biz insana, anne ve babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun hamilelikte taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet güçlü, erginlik çağına erip 40 yıla ulaşınca dedi ki, Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et. Benim için soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardanım. Ahkaf suresi 15. Hazreti Meryem aleyhisselam Allah'ın isteği üzerine hamile kalmış, hamileliği boyunca tüm zorluklara sabretmiş ve gösterdiği bu sabır Allah'a bağlılığı nedeniyle tüm alemlerin kadınlarına üstün kılınmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani melekler, Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı demişti. Ali İmran Suresi 42. Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur. Maide Suresi 75. Bağnazlar, kadınlar hakkındaki hafif akıllı, iğrenerek ve istemeyerek yüklü gibi asılsız ithamlarla kendi ürkütücü zihniyetlerini sergilerken, aynı zamanda Hazreti Meryem Aleyhisselam'a, sahabelere ve üstünlükleriyle övülen tüm diğer imanlı kadınlara da kendilerince hakaret etmektedirler. Bir hamileliğin zorlukla geçmesi ve çocuğun zorluklar içinde doğması bu dünya hayatının güçlüklerinden biridir ve sabır büyük güç ve irade gerektirir. Bu büyük zorluğa sabreden bir annenin Allah kendi katında çok büyük bir değere sahip olduğunu bildirmektedir. İşte bu yüzden Allah'a tevekkül ederek Allah sevgisi nedeniyle bütün bu zorluklara sabreden bir anne üstün bir varlıktır. Anneye verilen bu değer Kur'an'daki ahlak özelliklerinden biridir. Görüldüğü gibi Kur'an'da kadının erkeğe göre üstünlükleri de vardır. Dolayısıyla aklı ve imanı eksik benzetmesi bağnazların dinine ait bir iftiradır. Allah sorumluluk bakımından erkek ve kadına eşit bir şekilde hitap eder. Pek çok ayette aynı anda mümin erkek ve mümin kadınlara hitap ediyor olmasının nedenlerinden biri de budur. Bu ayetlerden bir tanesi şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahzab Suresi 35. Ayette de görüldüğü gibi Allah'tan korkmak, Allah'ı zikretmek, Allah'a sadık olmak, sabırlı olmak, sadaka vermek gibi Müslümanların temel vasıflarının hiçbirinde kadın erkek ayrımı yoktur. Kur'an'da kadınların mümin vasıflarından herhangi birine daha az sahip olduğuna dair en ufak bir ima dahi bulunmamaktadır. Bir insan ister kadın olsun, ister erkek olsun, gücünün en fazlasıyla Allah'tan korkmakla, derin bir aşkla Allah'ı sevmekle ve Allah'ın rızasının en fazlasını kazanmakla sorumludur. Kadının eğri olduğu iddiası. Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden, bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kırılması da boşanmasıdır. Müslim, Reda 64, Nesai, Nikah 15, Ahmet bin Hanbel, 2-168. Kur'an'da insanın yaratılışı detaylı olarak bildirilmiştir ve şu şekilde tarif edilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı hücre topluluğu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminun Suresi 12-14. Hiçbir Kur'an ayetinde kadının kaburga kemiğinden yaratıldığını ve eğri olduğunu bildiren bir ifade bulunmaz. Bağnazların bu ifadelerinin aksine Yüce Rabbimiz kadını ve erkeği en güzel surette yarattığını bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi. Suretinizi de en güzel bir biçim ve incelikte kıldı. Ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Mümin Suresi 64. Söz konusu mevzu hadiste geçen onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın ifadesinde de kadının hem görünüm hem de fikir yapısı anlamında eğriliklere sahip olduğu ve asla düzelmeyeceği yönünde çirkin bir atıf göze çarpar. Böyle bir ifade Kur'an'da geçmez. Gerçekten bu, bir bağnazın kadına yönelik öfke dolu bakış açısının temelini gösterir. Kur'an'dan anladığımız eğitim ise şöyledir. Kadın olsun, erkek olsun, elbette her insanın hataları, eksiklikleri, yanlışları olabilir. Kur'an'a göre bu yanlışlar, güzel ve nezaketli bir dille öğüt verilerek, yanlış ve doğru gösterilerek, kişinin vicdanına hitap ederek düzeltilir. Hiç kimsenin başka bir insanı bu asla düzelmez diyerek bir kenara atma gibi bir hakkı yoktur. Bunu yapan ve kendisini müstani ve üstün gören bir insan, ahirette bu düzelmez dediği insanın çok daha güzel bir konumda olduğunu görebilir. Kimin doğru yolda olduğunu yalnızca Allah bilir. Bağnazların kadının en baştan eksik, kusurlu olduğuna dair bir inançları, sonradan da değişmelerinin mümkün olmadığı yanılgısıyla pekiştirilmiştir. Bu sebeple birçok mevzu hadiste kadınların arasında iyilerin sayıca çok az oldukları, çoğu kadının da cennete layık olmadığı gibi yanlış bilgiler vardır. Kadınları aşağılamak için uydurulmuş olan hadisler ve iddialar. Kadınlar arasında iyi kadın, 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Sahih Buhari. 99 kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir. Sahih Buhari. Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm. Müslim, İman 34-132, İbn-i Mace, Fiten 19-4003. Bağnazların oluşturdukları toplumlarda kadının neden ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edilip aşağılandığını söz konusu mevzu hadisler gayet açık gösterir. Bunlar gibi mevzu hadislerin uydurulmasının ardından bir kısım İslam toplumları kadınları aşağılayan, küçük gören, onları evlere kapatan bağnaz ve korkunç toplumlar halini almışlardır. Kadınların ikinci sınıf görülmesi toplumların müthiş bir medeniyetsizliğe, kavrukluğa, zevksizliğe ve boşluğa sürüklemiştir. Bu bağnaz zihniyetin temsilcileri asla ilerleyememiş, gelişememişlerdir. Şu an Orta Doğu'daki pek çok ülke bu ürkütücü zihniyetin getirdiği kavrukluğun ve kalitesizliğin tam olarak içindedir. Oysa Kur'an'daki din son derece güzel, sade, kaliteli ve barışçıldır. Söz konusu bağnazlar cennetin en güzel süsü olan kadınlara dünyada da ahirette de Allah'ın büyük bir değer ve önem verdiğini bir türlü akıl erdirememişlerdir. En önemlisi de Kur'an'a hiç danışmamışlardır. Anlaşılabileceği gibi söz konusu mevzu hadislerde geçen ifadelerin hiçbiri Kur'an'da yoktur. Ahlak bozukluğu gösteren, kötülük yapan ve harama giden insanları Allah Kur'an'da detaylı olarak tarif etmiştir. Ve bu tariflerin hiçbirinde bu insanların özellikle kadınlar olduğuna dair bir izah geçmemektedir. Örneğin Allah Kur'an'da insanların büyük kısmının iman etmeyeceğini, iman ettiğini söyleyenlerin büyük kısmının da şirk koştuklarını bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Ra'd suresi 1. Onların çoğu Allah'a iman etmezler. Ancak şirk katıp dururlar. Yusuf suresi 106. Bir başka ayette ise Allah'ın insanlara öğüt alabilecekleri çok imkan yaratmasına rağmen İnsanların çoğunun gereken ibreti almadığı ve ahlak bozukluklarını devam ettirdikleri bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun bunu onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler. Furkan suresi 50. Görüldüğü gibi ne bu ayetlerde ne de Kur'an'ın diğer ayetlerinde ahlak ve tavır bozukluğu gösteren insanların bağnazların iddia ettiği gibi ağırlıklı olarak kadınlar olduğunu gösteren hiçbir ifade yoktur. Hiçbir ayette ahlaksızlık yapanlar cinsiyetlerine göre ayrılmamıştır. Hiçbir ayette kadınların daha ahlaksız olduğu ve cennete daha az sayıda kadının gireceği şeklinde bir bilgi de yoktur. Mevzu hadislerdeki bu bilgiler özellikle kadının düşmanlığını yaygınlaştırmak için kurgulanmış büyük bir sahtekarlıktır. Kur'an söz konusu sahte hadisleri kesin ve net açıklamalarla yalanlamaktadır. Kadınların dinin yaşanmasına engel oldukları iddiası. Kadınlar olmasaydı Allah'a hakkıyla ibadet edilirdi. Suyuti, Buhari, İbni Adi, Ebu Hatim, İbni Cevzi, Muhammed Nasuruddin, İbni Hibban hadisi mevzu kabul ederler. Kadınlar olmasaydı erkekler cennete girerdi. İbni Arrak, Es-Sakafi hadisi kabul etmezler. Câmiü's-Sagîr 2-113. İlk olarak şu önemli hususu tekrar hatırlatalım. Bu mevzu hadislerde anlatılan korkunç zihniyet hiçbir şekilde Kur'an'da yer almaz. Okuduğumuz mevzu hadislerdeki açıklamalara gelince, imanı zayıf veya dinsiz insanları din ahlakını yaşamaktan uzak tutan şey kadınlar veya dünyanın başka bir nimeti değil, kendi vicdan, akıl ve irade zayıflıklarıdır. Allah bu dünyayı bir imtihan olarak yaratmıştır. İnsan, yaşamı boyunca zorluklarla, sıkıntılarla, hastalıklar ve acizliklerle imtihan olduğu gibi nimetlerle ve güzelliklerle de imtihan olur. Kadın da bu dünyanın nimetlerinden, süslerinden biridir. Ama her nimet gibi nimetin nasıl değerlendirildiği, nimete sahip olan kişinin ahlakına bağlıdır. Allah Kur'an'da dünya nimetlerinin insanlar için imtihan olarak yaratıldığını şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Âl-i İmrân Suresi 14. Kadınlar gibi evlat, altın, gümüş, ihtişamlı hayvanlar, ekinler yani zenginlik de dünyanın nimetlerindendir ve insanlara süslü kılınmıştır. Ancak iman sahibi bir insan tüm bu nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğunun, dünyadaki her nimetin geçici olduğunun ve tüm nimetlerin en güzel halinin ve daha fazlasının cennette olacağının bilincindedir. O yüzden de bu nimetlerin hiçbiri onu Allah'tan ve Allah yolunda gayret etmekten alıkoymaz. Eğer bir insan bu nimetlerin herhangi birinden dolayı gaflete kapılıyor, Allah'ın rızasının en çoğunu aramaktan geri duruyorsa, bu o kişinin iman zayıflığından kaynaklanan bir durumdur. Bunun sorumlusu nimetler değil, kişinin kendisidir. Dolayısıyla bu tutumunu düzeltmediği takdirde karşılığını alacak olan da kendisi olacaktır. Bu konuda başkasını suçlamak ahirette kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Dolayısıyla bu mevzu hadislere dayanarak hatalarından, günahlarından, yaptıkları kötü işlerden kadınları sorumlu tutan bir erkek sadece kendisini aldatır. Kur'an'a göre her ne şart ne durum olursa olsun iman etmenin gereği Allah'a kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirmektir. Hiçbir insan ahirette Allah'a "Ben kadınlar yüzünden hakkıyla ibadet edemedim" mazeretini sunamayacaktır. Ayette bu gerçek belirtilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi nefsine karşı bir basirettir. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile. Kıyamet Suresi 14-15. Yani insan ne kadar mazeret uydurursa uydursun, doğru olanın ne olduğunu gayet iyi bilir. Söz konusu mevzu hadisleri esas alıp kendi gevşeklikleri yüzünden kadınları suçlayan bir kısım insanlar, ikiyüzlü olduklarının, bahaneler uydurduklarının elbette farkındadırlar. Dünyada bunu görmezden gelmeleri hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Allah'ın huzurunda durduklarında, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, her bir nefse haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak? Âl-i İmrân Suresi 25. Kadınların aklına uymamak gerektiği iddiası. Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz. İbni Hanbel, Müsned 5-43-50, Tirmizi, Fiten 75, Nesai, Kudat 8, Buhari, Fiten 18. Kadınlara itaat pişmanlıktır. Tezkiretül Mevzuat 128, Kitabül Mevzuat 2-272. Kadınlarla istişare edin, onlara danışın ve onların söylediklerinin zıttını yapın. El-Makasidul Hasene 248, Tezkiretül Mevzuat 128, Tenzihuş Şeria 2-204, Silsiletül Ehadis 432. Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin. Zira kadınlara muhalefet berekettir. Suyuti, Leali 2-147, İbni Arrak, Tenzihüş Şeria 2-210. Kim ki karısına itaat ederse Allah Celle Celaluhu onu yüzüstü cehenneme atar. İbni Arrak 2-215. Görüldüğü gibi bağnazların kadınları kendilerince aşağı kabul etmelerinin en önemli yansımalarından biri de kadınları toplumda etkili konumlarda asla görmek istememeleridir. Bu yüzden kadınların yönetici olmalarına karşıdırlar. Hatta kadınlarla istişare edilmesini bile kabul etmezler. Kadınların düşündükleri her şeyin yanlış olduğu, yaptıkları her şeyin hatalı olduğu gibi sapkın bir mantıkları vardır. Bu, kadınları tamamen toplumdan soyutlamak için geliştirdikleri kirli oyunun bir parçasıdır. Okuduğumuz uydurma hadisler de bu amaçlarına hizmet etmiş ve birçok ülkede bu sapkın fikirlerin hakim olduğu bağnaz ve kadın düşmanı toplumlar meydana gelmiştir. Oysa bu mantık Kur'an'da peygamberimizin uygulamalarına da tam anlamıyla terstir. Tam anlamıyla İslam diniyle çelişir. Örneğin sahte hurafeciler, başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz uydurmasını kendilerince yaymaya çalışırken Allah Kur'an'da devlet yöneticisi olan bir kadını örnek verir. Sebe Melikesi. Kadınlara danışmayın diyen hurafecilere rağmen Sebe Melikesi iş konusunda tüm kararları veren tek lider konumundadır. Ayetlerde Sebe Melikesi'nin liderlik vasfı şu şekilde belirtilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki, senin kuşatamadığın, öğrenemediğin şeyi ben kuşattım ve sana sabadan kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Neml suresi 22-23. Kavmine hükmeden kadın yönetici Sebe Melikesi Hazreti Süleyman'a bu şekilde tanıtılmıştır. Hazreti Süleyman aleyhisselamdan Sebe Melikesi'ne İslam'a davet mektubu gönderilmesinin ardından Sebe Melikesi kendi kavminin önde gelenlerine danışmış ve önde gelenler ona şu cevabı vermişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir. Artık sen bak neyi emredersen biz uygularız. Neml suresi 33. Görüldüğü gibi Kur'an'daki kadın devletlerin başına geçmekte, hükümdar olmakta ve iş konusunda karar verip emrini uygulamaktadır. Bağnazların dinindeki kadın ile Kur'an'daki kadının vasfı tam anlamıyla zıttır. Bağnazlar söz konusu mevzu hadislerde kadınlara yönelttikleri bu pervasızca hakaretleri gerçekte Hazreti Meryem'e, Kur'an'da geçen mümin kadınlara, Peygamber Efendimizin mübarek eşlerine, sahabe kadınlara da yöneltmekte olduklarının farkında değildirler. Kadını bu derece aşağı gören böylesine garip bir zihniyetin tüm kadınlara bu aşağılamayı yönelttiği unutulmamalıdır. Söz konusu bağnazların Kur'an'dan ne kadar farklı bir hayat yaşadıklarını Peygamberimiz dönemi kadınlarının durumunu incelediğimizde açıkça görürüz. Örneğin Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice Mekke'nin en varlıklı tüccarlarından biriydi. Şam'a ticaret kervanları gönderiyordu. Bu iş için yanında çalıştırdığı insanlar vardı. Medine döneminde de kadınlar deri işlemeciliği, ip imalatı, dokumacılık, terzilik, ilaç yapımı, güzel koku satışı gibi birçok ticari iş yapıyor, hayatın her alanında aktif yer alıyorlardı. Savaşlara çıkıldığı zamanlarda kadın sahabeler erkeklerle birlikte savaşa katılıyor, gerektiğinde ön saflarda da görev alıyorlardı. Rayta bint Abdillah, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulullah, ben zanaatkar bir kadınım. Kocamın ve 3 çocuğumun bir şeyleri yok. Zanaatımla elde ettiğim ürünleri satıyorum der ve ailesine yaptığı harcamalarının sevabı olup olmadığını sorar. Hazreti Peygamber ona onlara yaptığın harcamalarda sana elbette sevap vardır diye cevap verir. Görüldüğü gibi Peygamberimiz dönemi kadınları evlerini geçindiren, aile hayatında sözü geçen kadınlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gayreti övmektedir. Peygamberimiz döneminde Eşlem kabilesinden Kuaybe bint Sa'd'ın hastaları ve yaralıları tedavi ettiği kaydedilmektedir. Yani kadınlar Peygamberimiz döneminde doktorluk yapmaktadırlar. Nitekim Habeşistan'a hicret eden zeki, görgülü ve tecrübeli bir kadın olan Esma binti Ümeys'in de iyi bir doktor olduğu bilinir. Ümmü Seleme Esma binti Ümeys'in Hazreti Peygamber'e Hindistan ve Yemen'den getirilen bitkiler ve zeytinyağı ile bir ilaç yaptığını söyler. Bu rivayette Esma'nın bu ilacın yapımını Habeşistan'da öğrendiğiyle ifade edilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Medine'de attarlık, güzel koku satıcılığı yapan kadınlardan bazılarının isimleri verilir. Bunlardan biri olan Müleyke, Ümmü Sahip, El Sakafiye, güzel koku satmak için Hazreti Peygamber'in huzuruna girer. Yani Peygamberimiz dönemi kadınları satıcılık da yapmaktadırlar. Tüm diğer Müslümanlarla birlikte savaşa katılan kadın sahabelerin durumunu en mükemmel anlatan rivayetlerden bir tanesi şu şekildedir. Müminlerin gafletinden faydalanan müşrikler öylesine girdiler ki savaş meydanında Resul'ün etrafında onu korumakla görevli 10-12 kişilik bir grup da savaşa girmek zorunda kaldı. Bir anda yapayalnız kalan peygamberimizin yanında sadece Hazreti Nesibe vardı. 40-50 saniyelik bir yalnızlıktı bu. Müşriklerden biri fırsat bilip saldırdıysa da Nesibe kılıcıyla onu öldürdü. Ardından ikinci bir müşrik saldırdı Resulullah'a. Çift zırh giymiş bir müşrikti. Ne kadar vursa da öldürmeyi başaramıyordu. Kendi omuzundan beline dek ağır bir kılıç darbesi aldı. O sırada diğer müminler yetişip kafiri bertaraf etmişlerdi. Bu birkaç saniye o kadar önemliydi ki. Uhud'da Nesibe tam 11 yara aldı. Buna rağmen savaşın sonuna kadar bırakmadı. Görüldüğü gibi mevzu hadislerin tam aksine Peygamberimiz döneminde kadınlar savaş meydanı gibi son derece kritik ortamlarda bile bulunmuşlardır. Savaşta Peygamberimizin korunması gibi oldukça can alıcı bir konumda kadın sahabeler görev almışlardır. Peygamberimizin hayati tehlike dolu böyle riskli bir ortamda kadınların kendisini koruma görevini üstlenmesini uygun bulması, söz konusu kadın sahabelerin akıllarına ve vicdanlarına ne kadar güvendiğinin önemli bir alametidir. Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Ra'ina, bizi güt, bize bak demeyin. Unzurna, bizi gözetleyin. Bakara suresi 104 ayetinde sadece iman eden erkeklere değil, iman eden kadınlara da bir hitap vardır. Ayette kadınlara bizi güt, bize bak dememeleri öğütlenmektedir. Demek ki Kur'an'da kadına güdülen, akıl zayıflığı olduğu için erkekler tarafından bakılan ve yönlendirilmesi gereken bir varlık olarak değil, tam aksine kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, akıllı, vicdanına tam güvenilen, zeki bir varlık olarak bakılmaktadır. Ancak kadınlara karşı yüzyıllardır bu uydurma hadislerle yetiştirilmiş ve bilinçlendirilmiş olan bazı İslam ülkelerinde bu anlayıştan yoksun insan sayısı çoktur. Dolayısıyla da Kur'an'da kadın erkekle aynı haklara sahiptir dediğimizde bunu şiddetle reddeden kişiler bilerek ya da bilmeyerek Allah'ın ayetlerine karşı muhalefet etmektedirler. Kadınların ikinci sınıf varlıklar oldukları ve Allah'ın kadınları geride bıraktığı iftirası. Kadınları Allah geride bıraktığı gibi siz de geride bırakın. Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim. Sahih Buhari. Bağna zihniyetin yüzyıllardır süregelen kadın düşmanlığı büyük bir kitleyi Allah'a ve peygambere iftira atma noktasına kadar getirmiştir. Dikkat edilirse mevzu hadislerde Kur'an'da kadınların erkeklerle eşit haklara sahip oldukları üstünlüğün cinsiyet farklılığından değil, akıl ve vicdandan ve Allah korkusundan kaynaklandığı gibi bilgilerden hiçbiri yer almamaktadır. Kur'an'da kadınlara ait her türlü hakkın korunduğuna dair ayetler olduğundan da bahsedilir. Bu hükümler ve izahlardan özenle kaçılmış, kadınların Kur'an'da övgüyle bahsedilen varlıklar olduğuna hiç değinilmemiştir. Dolayısıyla yüzyıllardır Müslümanların güya peygamberimizin sözleri denerek kandırıldıkları bu batıl anlatımlar sapkın bir anlayışın İslam dinine mal edilmesine neden olmuştur. Bu yolla yüzyıllardır İslam dinine ve peygamberimize büyük iftiralar atılmıştır. Oysa kadınların Allah tarafından haşa geride bırakılmaları gibi bir anlayış Kur'an'ın tek bir ayetinde dahi geçmez. Aksine Kur'an'da Allah kadın ya da erkek herhangi bir ayrım yapmadan müminler, iman edenler, inananlar, kadın olsun, erkek olsun gibi hitaplarla kadın erkek tüm inananları aynı sorumluluklarla mükellef kılmıştır. Örneğin Allah Nisa suresi 95. ayetinde kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd gayret edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cehd edenleri, gayret edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği, cenneti vaat etmiştir. Ancak Allah cehd edenleri, gayret edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Nisa suresi 95. Görüldüğü gibi ayette Müslümanların hayatları boyunca Allah yolunda fikri bir mücadeleyle sorumlu oldukları ifade edilmektedir. Ancak bu sorumluluk hem kadın hem de erkeklere eşit olarak verilmiş bir sorumluluktur. Allah müminler hitabıyla hem kadın hem de erkek Müslümanları bu ibadeti yerine getirmekle birinci dereceden sorumlu tutmuştur. Eğer Müslüman bir kadın Müslüman erkeklere göre bir sorumluluğunu tam hakkıyla yerine getirirse Allah katında o kadın diğer tüm erkeklerden daha üstün bir konuma gelir. Eğer Müslüman bir erkek yerine getirirse bu defa Allah katında diğerlerine göre takvası nedeniyle daha üstün bir konuma gelir. Görüldüğü gibi burada hiçbir şekilde cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ya da farklılık yoktur. Aksine vicdan, akıl ve samimiyet esastır. Dolayısıyla kadınlar konusundaki mevzu hadisler de tıpkı diğerleri gibi Kur'an hükümleriyle ve Kur'an'da kadına verilen değerle tamamen çelişmektedir. Birincisi, Müslümanlar Allah'ın dışında hiçbir şeye secde etmezler. Bir Müslüman için boyun eğeceği ve emrine uyacağı tek güç Allah ve onun peygamberidir. Müslüman bir kadın için eşi, Allah rızası için sevdiği, Müslümanlığı ölçüsünde saygı ve merhamet duyduğu aciz bir kuldur. Eşine olan sevgisi ve saygısı da kişinin Allah'a olan samimi bağlılığı, güçlü imanı, Allah yolundaki azmi ve şevkiyle doğru orantılıdır. Yoksa bağnazların çürük zihniyetinde olduğu gibi eşine sırf erkek olmasından dolayı körü körüne bir saygı duyması söz konusu bile olamaz. Çünkü Müslüman bir kadın ve erkek için evlilik aynı zamanda ahiret için de bir sözdür. Bir Müslüman kadın ancak ahirette Allah'ın razı olacağını umduğu güzel ahlaklı bir eşe sevgi, saygı ve şefkat besleyebilir. Aksi söz konusu olduğunda ise o sevgi ve saygıyı asla hissedemez. Böyle bir şeyi tahayyül etmek, benzetme olarak cümle içinde kullanmak bile Müslümanlar için abestir. Kadınların süslenmesini yasaklayan iddialar. Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin. Sahih Buhari. Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir. Ebu Davud, Tereccül 5. Bağna zihniyetin Müslüman kadınları itici, çirkin, bakımsız ve ikinci sınıf varlıklarmış gibi gösterme gayretlerini besleyen ana mantıklarının kaynağı işte bu mevzu hadislerdir. Tüm dünyada Müslüman kadınların genel anlamda son derece bakımsız, hatta insanlıktan çıkmış, güzellikten, temizlikten, güzel konuşmaktan uzak varlıklarmış gibi tanınmalarına bağnazların kadınları din adı altında soktukları bu görünüm neden olmuştur. Okuduğumuz mevzu hadislerin çizdiği Müslüman kadın görünümü, kadının sosyal hayatta bulunmasını imkansız hale getiren bir modeldir. Çünkü bu modelde bir kadın eğer Müslümansa o zaman güzel olması, temiz ve bakımlı olması gibi bir durum asla kabul edilemez. Bu modeli takva alameti gibi gösteren bağnaz zihniyet, böylece kadını dış görünüşünden dolayı hem toplum içine çıkamayacak bir varlık haline getirmiş, hem de yine aynı sebeple dini anlatabilme imkanını elinden almıştır. Bir düşünün. Kendine bakım yapmaktan aciz, temizliğine hiç önem vermeyen, cahil, yüzündeki tüyleri temizlemeyi dahi akıl edemeyen ve o haliyle insanların arasına girmekten utanmayan birinin güya Müslüman kadın olarak temsil edildiği bu modeli hangi kadın yaşamak ister? Ya da kim böyle birinin kendisine dini anlatmasını arzu eder? Dinin kendine güya güzel, temiz, bakımlı, cazibeli olmayı yasakladığına inanan, aksinde Allah'ın lanetine uğrayacağını düşünen bir kadın nasıl böyle bir dine yanaşabilir? Müslüman olmasa bile İslam'a ve Müslümanlara nasıl sevgi duyabilir? İşte özellikle Batı toplumlarında İslam'ın adeta uzak durulması gereken karanlık bir din olarak algılanmasının temelindeki sebeplerden biri budur. Bağnazlar bazı Müslüman kadınları Kur'an'da kesinlikle olmayan tamamen uydurma bir modelin içine hapsetmişler, böylece gerçek İslam'ı yaşamalarını ve tebliğ etmelerini engellemişlerdir. Oysa bir Müslüman kadın sözle Kur'an'daki güzel ahlakı, barışı, sevgiyi anlatmakla yükümlü olduğu gibi bunu hal ve tavırlarla da göstermek yani yaşamakla sorumludur. Müslümanlığın güzellik olduğunu anlatırken güzel görünmeli, Müslümanlığın sevgi olduğunu anlatırken sevgiyi gerçekten yaşamalıdır. Böylelikle dinin güzelliklerini anlatmaya gerçekten ihtiyaç duyan bir insan bu dinin insana tüm güzellikleri getireceğini bilmeli, kendi gözleriyle bunu görmelidir. Zaten Kur'an'daki tarif bu şekildedir. Kur'an'da Müslümanların giyimlerinin çok güzel ve temiz olduğundan bir araya geldiklerinde en güzel, en şık kıyafetleri ve takılarını kullanmalarından bahsedilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Ademoğulları! Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik, var ettik. Araf suresi 26. Ey Ademoğulları! Her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Araf suresi 31. Ayrıca Kur'an'da cennet halkının, özellikle de cennet kadınlarının temizlikleri, bakımları, güzellikleri ve giyimlerindeki şıklık da ayetlerde müthiş güzel detaylarla anlatılır. kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi, çarpıcı ve pürüzsüz. Saffat Suresi 49. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler. Kehf Suresi 31. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri ipektendir. Hac Suresi 23. Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. İnsan Suresi 21. Burada birkaçına yer verdiğimiz ayetlerde çok net anlaşıldığı gibi Allah kadın güzelliğini, ciltlerinin tüyden arınmış pürüzsüz halini saklı bir yumurta gibi çarpıcı ve pürüzsüz ifadesiyle makul bir güzellik ölçüsü olarak vermiş, cennet kadınlarının böyle olacaklarını söylemiştir. Demek ki Allah pürüzsüz ve temiz bir cildi güzel görmektedir. Allah güzelliği, temizliği, şıklığı, süsü, güzel giyimi sevmekte ve kullarını böyle görmek istemektedir. Allah'ın güzel gördüğü şeyleri peygamberimizin de güzel göreceği ve Müslüman kadınları bu yönde teşvik edip tavsiyelerde bulunacağı tartışılmazdır. Estetik yönünün dışında zaruri olarak da bu tür bakım yöntemlerine başvurmak zorunda kalan bayanların da olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin kadınlar kimi zaman kemoterapi gibi bazı ağır ilaç tedavileri sonrasında peruk kullanmak zorunda kalabilirler. Bu son derece normal, hatta gerekli, söz konusu bayanlar için oldukça güzel bir bakım yoludur. Fakat bağnazlar bu kolaylığı ve güzelliği söz konusu uydurma hadislerle ortadan kaldırmaya çalışırlar. Aynı şekilde deri altına çeşitli şekillerde dövme yaptırılması, kaş yapısından dolayı asimetrik görüntü oluşturan şekli bozuk bir kaşın dövmeyle düzelttirilmesi ya da yüzündeki tüylerin temizlenmesi konusunda bir yasak Kur'an'ın hiçbir yerinde yoktur. Böyle bir yasaklama zaten Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Güzel bir genç kızı yüzündeki fazla tüylerle dışarı çıkmaya zorlayan, onu insanların içinde mahcup eden, onu güzelleştirmek yerine çirkinleşmesi için uğraşan bağnazlar, işte bu yüzden güzelliği bir türlü temsil edemezler. Oysa Allah, inananların bakımı, güzelliği, şıklığı ve temizliğine ayetlerde özellikle dikkat çekip Müslümanları bu yönde teşvik etmektedir. Bağnazlara göre Müslüman kadınların kocalarına olan tutumları. Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir şekilde gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet eder. Sahih Buhari 9:36. Bir kadın kocasının yatağını haklı bir mazereti olmadan küs bir şekilde terk eder ve başka bir yerde sabahlarsa sabah açılıncaya kadar melekler ona lanet okur. Nehcül Fesaha sayfa 36 hadis 187. Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bildiyseniz, ayaklarınızın tozunu yüzlerinizde silerdiniz. Hafız Zehebi, Büyük Günahlar, sayfa 187. Kocanın vücudu irinle kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. İbni Hacer el-Heytemi, 2-121. Ahmet bin Hanbel, Müsned, 5-239. Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olur. Kadınlara dini bilgiler sayfa 61. Bir kadın diliyle kocasına eziyet ederse onu kendisinden razı edinceye kadar Allah onun hiçbir tevbesini, kefaretini ve iyi amelini kabul etmez. Hatta gündüzlerini oruç ve geceleri ibadetle geçirse dahi. Biharül Envar, cilt 103, sayfa 244. Bir kadın kocasının hakkını eda etmediği müddetçe Allah'ın da hakkını eda etmiş olamaz. Mekarimül Ahlak sayfa 247. İmam Musa-i Kazım'a kocasını gazaplandıran kadının durumu sorulunca şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kocası ondan razı oluncaya kadar günahkar sayılır. Kısarül Cümel cilt 2 sayfa 258. Bu hadisleri konu konu ele alacak olursak, ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarınızın tozunu yüzlerinizle silerdiniz. Kocanın vücudu irinle kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. Bu iki mevzu hadiste Yüce Rabbimizi, Kur'an'ı ve İslam dinini tenzih ederiz. İslam dininin güya kadını sözde ikinci sınıf, kocasının boyunduruğu altında yaşamaya mahkum edilmiş bir varlık gibi lanse ettiği izlenimi verilmektedir. Bu şeytani mantıkta kocasının kadın üzerinde o kadar hakkı vardır ki kadın kocasının ayaklarının tozunu yüzüne sürse dahi İrinne pis cildini yalasa bile bu borcu ödeyemez. Bu garip mantığa rağmen hiç kimse kocasının kadın üzerinde neden bu kadar büyük bir hakkı olduğunu yüzyıllardır sorgulama ihtiyacı bile duymamış ve körü körüne bu batıl inancın kökleşmesine vesile olmuştur. Öyle ki çoğu Müslüman bu hastalıklı mantığı makul karşılamıştır. Bu pis zihniyette kadınlar kendilerine olan davranış ve ahlaklarından razı olmasalar da kocalarına karşı kadınlık görevi denen cahilce mantığı yerine getirmeye mecbur tutulmuşlardır. Aksinde aşağılanmış ve kötü muamele görmüşler, ellerindeki bir avuç hak da kısıtlanmıştır. Böylelikle güya ikinci sınıf, güçsüz, ezilmeye mahkum varlıklar oldukları inancı onlara zorla kabul ettirilmiş ve bu zihniyet İslam toplumlarında kökleşmiştir. Yüzyıllarca hiç kimse çıkıp, Kur'an'da böyle bir anlayış, böyle bir inanç yok, kadın erkek eşit, Allah kadınlara Kur'an'da çok geniş haklar ve özgürlükler veriyor diyememiştir. Aksine hurafeci zihniyet asırlardır, din böyle emrediyor, yapmayanı Allah ve melekler lanetler, günahkar olur, Allah'ın rızasını kazanamaz, cennetine giremez gibi Allah ve din adına söyledikleri bu tür yalanlarla bazı cahil Müslümanları Kur'an dışı uygulamalara mecbur etmişlerdir. Çoğu Müslüman kadının kişiliği bağna zihniyetin öğretileriyle eğitilmiş olan kocaları tarafından ezilip yok edilmiştir. Çünkü bağnazların dininde kadın, kocası ne isterse ona uyup itaat etmek mecburiyetindedir. Kadınların büyük bir çoğunluğunun okumasına, çalışmasına, sosyal hayatın içine girmesine, hatta camdan bile bakmasına izin verilmez. Dolayısıyla maddi ve manevi olarak kocalarına bağımlı hale getirildikten, toplumun o kesimine hakim olan örfler, gelenek ve görenekler de bu bağna zihniyeti beslediklerinden, kadınların kendilerini bu baskıdan kurtarmaları neredeyse imkansız hale gelir. Burada sormak gerekir. Bağnaz toplumlarda erkek hangi özelliğiyle bu kadar üstündür ki kadın bir türlü onun hakkını ödeyemez? Kur'an'a göre üstünlük sadece takvaya göredir ve bunun da karşılığı Allah'tan beklenir. Bir erkeğin kadın üzerinde nasıl bir hakkı olur da üzerindeki pis irini yalasa bile kadın o hakkı ödeyemez? Kimdir ve nedir onu bu kadar hakkı ödenmez yapmış olan? Ona bu üstünlüğü takvası dışında hangi özelliği verebilir? Allah ona böyle bir ayrıcalık vermemiştir. Dolayısıyla bu ayrıcalık Kur'an'da da yoktur. O halde nereden elde etmiştir bu hak üstünlüğünü? Dindar veya dinsiz olmasına, müşrik veya münafık olmasına, günahkar veya zalim olmasına bakılmaksızın istisnasız her koca neye göre bu mertebeye erişmiştir? Onları bu sahte mertebeye eriştiren bağna zihniyetin İslam'a dahil ettiği söz konusu mevzu hadislerdir. Kur'an'da olmayan Allah'ın lanetlediği bu zihniyeti onlar din adına yaygınlaştırmış ve uygulatmışlardır. Şu anda çoğu İslam toplumu, hatta bu İslam toplumlarında bu telkinle yetişmiş kadınlar bile bundan farklı bir zihniyet tanımamaktadırlar. Bağnaz dinin dünyaya getirdiği en büyük belalardan bir tanesi de işte budur. Kadına Kur'an'da verilmiş hak ve üstünlükler bağnazlık dininde yoktur. Kur'an'da kadınlara tanınmış olan geniş hak ve yetkiler bağnazlığın etkisindeki toplumlarda kesinlikle yoktur. Hatta böyle toplumlarda yaşayan kadınların bu hak ve özgürlüklerin varlığından dahi haberleri olmaz. Söz konusu kadınlar Kur'an ahlakından tamamen uzak yetiştirilirler. Bu dışlamanın getirdiği bir sonuç olarak çoğu okuma yazma bile bilmez. Dolayısıyla yazdıklarının İslam dini değil bağnazların batıl dini olduğunu fark edecek bir durumları yoktur. Ancak sadece bu zavallı kadınlar değil, dünya ülkeleri de yüzyıllardır süre gelen bağnaz uygulamaların kaynağının Kur'an'dan olduğunu zannederler. Kur'an'ın haşa kadını böylesine değersiz, cahil, ezik, kişiliksiz, tüm hakları elinden alınmış, erkeklerin boyunduruğu altına alan bir dini anlattığını sanmaktadırlar. Oysa bu iftiraların hiçbiri Kur'an'da yoktur. Kur'an'da olmayan fakat mevzu hadislerle İslam dininin bir parçası gibi algılanmış olan kadına yönelik iftiralara cevap vermeye devam edelim. Kocasından boşanan kadının durumu. Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olur. Öncelikle eşlerin birbirinden boşanabilmeleri ve boşanmanın şartları ve hukuku Kur'an'da açık bir şekilde anlatılır. Allah boşanmayı iki tarafa da hak olarak tanımıştır. Oysa az önce okuduğumuz hadislerde boşanan kadının cennete giremeyeceğine dair net bir açıklama yer almaktadır. İşte bu açıklama hadisin tamamen uydurma olduğunun en açık delilidir. Peygamberimizin Allah'ın helal kıldığı bir uygulamayı haram kılması, Allah'ın hükmüne tam zıt bir hüküm getirmesi asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla kadın boşanmak istediği takdirde Allah bu özgürlüğü Kur'an'da ona tanımıştır. boşanma öncesi ve sonrasında kadının maddi ve manevi olarak korunmasına yönelik sayısız tedbirin yer aldığı ayetlerde de boşanmanın şartları bildirilmiştir. Bu nedenle mevzu hadiste geçen, boşanmak isteyen kadına cennet kokusu haram olur ifadesi tamamen düzmece, yalan ve iftira yüklü bir sözdür. İslam diniyle hiçbir ilişkisi olmayan şeytani bir mantığın ürünüdür. Şu çok önemlidir ki İslam dini insan fıtratına, aklına, ruhuna tam hitap eden Allah'ın kelamı olan ilahi hükümlerden oluşur. Allah'ın Kur'an'da yer alan tüm ayetleri insanlar üzerindeki zorlukları kaldıran, baskıcı uygulamaları engelleyen, kişinin kendi hür iradesini ve aklını devreye sokan, fıtratına tam uygun hükümler içerir. Bu hükümler ne kadını ne de erkeği baskı ya da zorluk altına sokmaz. Aksine insanlar arasında anlaşmazlıkları, adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri çözer. Üzerlerindeki ağır zincirleri kaldırır. İnsanların ruhlarını rahatlatır. Taraflar arasında düşmanlık, nefret değil, aksine güçlü dostluk ve sevgi bağları kurar. Hepsinden önemlisi de Allah'a tam bir teslimiyetle bağlı, yüksek ahlaklı, derin imanlı, asil bir insan modelinin oluşmasını sağlar. Oysa söz konusu mevzu hadislerde bahsedilen evlilik modeli, Kur'an ahlakının son derece dışında bir anlayışı yansıtır. Kur'an'a göre evli çiftler arasında hiçbir zorlama ve baskı olmaz. Eğer bir uyuşmazlık, anlaşmazlık varsa bu yine Kur'an hükümlerine göre düzeltilir. Her şeyden önce evlilikte iki tarafında kadın ve erkek müminler olarak Kur'an'a tam uygun ahlakta olmaları ve mümkün olduğunca arayı düzeltmeye çaba göstermeleri esastır. Ancak buna rağmen yine de anlaşmazlık sürüyorsa boşanma iki tarafında hakkıdır. Ayrılma durumunda ise iki tarafında Allah'ın koruması altında olacakları ayette bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa Allah her birine genişlik, rızık ve ihsan kaynaklarından kazandırır. İhtiyaçlardan korur. Allah rahmetiyle geniş olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 130. Görüldüğü gibi Kur'an'da kadın da erkek de hür iradeleriyle boşanmaya karar vermekte, sonrasında da özgür şekilde yaşamlarına devam etmektedirler. Kadının eşinden boşandığı için cennete girmeme gibi bir durumu Kur'an'da tek bir ayette dahi yer almaz. Kadının kocası ondan razı olana kadar günahkar sayılması. İmam Musa-i Kazım aleyhisselama kocasını gazaplandıran kadının durumu sorulunca şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kocası ondan razı oluncaya kadar günahkar sayılır. Kısarul Cümel, cilt 2, sayfa 258. Bir başka hadis yine Yüce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurmuştur. Bir kadın kocasının hakkını eda etmediği müddetçe Allah'ın da hakkını eda etmiş olamaz. Mekarimül Ahlak, sayfa 247. Bir kadın diliyle kocasına eziyet ederse onu kendisinden razı edinceye kadar Allah onun hiçbir tevbesini, kefaretini ve iyi amelini kabul etmez. Hatta gündüzlerini oruç ve geceleri ibadetle geçirse dahi. Biharül Envar, cilt 103, sayfa 244. Yine bu mevzu hadislerde geçen kadının kocasını razı edememesi ya da hakkını eda etmemesi durumları tamamen Kur'an ayetlerine muhalif açıklamalardır. Müslüman kadın eşine karşı Kur'an ahlakına uygun olmayan bir ahlak gösterdiyse kocasının değil Allah'ın rızasını kaybeder. Bir Müslüman için esas olan Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu nedenle önemli olan eşinin razı olması değil Allah'ın kendisinden razı olmasıdır. Dolayısıyla Kur'an'a göre Müslüman kadın hatasını telafi edip Allah'ın rızasını kazandıktan sonra ne eşinin ne de başka insanların kendisinden razı olup olmamasının kendisi için bir önemi olmaz. Zaten karşı taraf Müslüman fıtratındaysa Allah'ı razı edeceği umulan bu sonuçtan doğal olarak o da razı olacaktır. Ancak söz konusu hadislerin genel mantığı görüldüğü gibi Allah'ı ve Kur'an hükümlerini esas almayan tamamen şirk üzerine kurulu cahiliye evliliklerini andırmaktadır. Oysa daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an'a göre evlilikte kadın ve erkeğin ikisi de Allah'tan korkan, seçkin, asil ve üstün ahlaklı insanlar olmalıdırlar. Kur'an'daki evlilik bu esasa dayanır. Evli kaldıkları süre boyunca birbirlerine karşı sevgi, saygı, merhamet, sadakat ve vefa duyguları daha da güçlenir. Allah Kur'an'daki evlilikte arada sevgi, merhamet, sükunet, mülayimlik olacağını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onda sükun bulup durulmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Rum suresi 21. Dolayısıyla bu mevzu hadislerde anlatılan kavgaların, yoğun anlaşmazlıkların, aşağılamaların, küçük düşürücü eylemlerin olduğu evlilik modeliyle Kur'an'daki evlilik modeli arasında çok büyük farklılıklar vardır. Şu unutulmamalıdır. İslam dininde iyilik, insanlardan karşılık görmek için değil, Allah'ın rızası için yapılır. Ve Müslüman da yaptığı hayırlı güzel işlerin karşılığını sadece Allah'tan umar. Ayette de Allah bu ahlakı şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimete borcu yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Leyl suresi 19-21. Dolayısıyla Kur'an'a göre kadın yalnızca Allah'ı razı etmeye çalışır. Allah'a şükreder ve Allah'ın hoşnutluğunu ister. Onun üzerindeki tek hak sahibi Yüce Rabbimizdir, kocası değil. Bu sebeple kadının kocasının hakkını ödeyemediği için türlü rezillikler içine girmesi gerektiğini söyleyen bu mantık Kur'an'a tam olarak muhaliftir. Kadınların dışarı çıkarılmamaları ve şeytanın aldatmasına müsait oldukları iddiası. Resul-i Ekrem'den yine şöyle rivayet edilmiştir. Kadın zarar görmeye müsait bir varlıktır. Şeytan onun yanı başını kesiverir. Onun için ya dışarıya çıkmamalı ya da çıktığında çok dikkatli olmalıdır. Mizanül Hikme, cilt 2, sayfa 259. Kadın toplumun direği, güzelliği, süsü, zarafetidir. Kadının varlığı, toplumda söz sahibi olması, denetçi olması, karar mekanizmasında yer alması, fikrine başvurulur olması bir toplum için büyük bir nimettir. Bu nedenle kadın, Allah tarafından özel olarak detayları teşhis edebilen, girift kararları mükemmel şekilde alabilen, her türlü tedbiri önceden düşünen, ince ve keskin düşünceli ve oldukça akıllı olarak yaratılmıştır. Bu nedenledir ki İslam dininde kadına verilen değer çok yüksektir. Bu tam olarak anlaşıldığında İslam dini dünya çapında hakkıyla anlaşılmış olacaktır. İşte tam olarak bu nedenledir ki iç ve dış mihraklar yüzyıllardır özellikle kadın konusu üzerinde İslam dininde tahribat yapmaya gayret etmişlerdir. Bunun için de gerek uydurma hadisleri ve batıl uygulamaları, gerekse toplumun tamamen Kur'an dışı olan örf, adet ve gelenek olarak adlandırdıkları kuralları kalkan yapmışlardır. Kendilerince İslam'da kadının ikinci sınıf, aşağılanan, değer verilmeyen, itici, günaha sokucu, beyni ifade edilmeye müsait, tehlikeli bir varlık olarak bilinmesine çalışmışlardır. Örneğin az önce okuduğumuz sözde hadiste kadının ahlaksızlık yapmaya müsait, kendine mukayyet olamayan, iradesi zayıf, imanına güvenilmeyen, şeytanın ifaline açık bir varlık olduğu anlatılır. Bunun içinde kadının elden geldiğince sokağa çıkarılmaması, vesayet altında tutulmaması, eğer çıkarsa da namussuzluk, ahlaksızlık yapma eğilimi yüksek olacağı gibi bir telkin verilerek her hareketine dikkat edilmesi gerektiği anlatılır. Oysa bu uydurma sözlerin Peygamberimiz tarafından söylenmediği çok açıktır. Kadınlarla istişare eden, savaşlarda güvenliğinin sağlanmasında kadınlara görev veren, meclislerde kadınlara geniş yer ayıran, vaktinin büyük kısmını onlarla sohbet ederek geçiren, onlara karşı derin saygı ve sevgi besleyen, Peygamberimiz adına yalan beyanlar ortaya atanlar, derin bir kadın düşmanlığı içinde olan bağnazlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde daha önce detaylı bahsettiğimiz gibi kadınlar savaşlara katılan, her türlü sosyal ortamda bulunan, ticaretle uğraşan, dini tebliğ eden, önde giden mücahitler arasında yerlerini almışlardır. Kur'an ayetleri içinde de kadının evden dışarı çıkarılamayacak kadar tehlikeli ve zayıf akıllı bir varlık olduğunu ifade eden tek bir ima dahi yoktur. Aksine Kur'an'da Allah, bağna zihniyetin kadınlara bakış açısındaki derin psikopatlığı ve bu zihniyetin Peygamberimiz döneminde de şeytani faaliyetler içinde olduğunu haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa onlardan biri, o, Rahman olan Allah için verdiği örnek ile kız çocuğunun doğumuyla müjdelendiği zaman, yüzü simsiyah kesilmiş olarak kahrından yutkundukça yutkunur. Zuhruf suresi 17. Kıyamet günü ve diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman, hangi suçtan dolayı öldürüldü? Tekvir suresi 8-9. Onlardan birine kız çocuk müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir. Onu aşağılanarak tutacak mı yoksa toprağa gömecek mi? Bak, verdikleri hüküm ne kötüdür. Nahl suresi 58-59. Söz konusu ayetler bağnazların kadına bakış açısındaki dehşet vericiliği mükemmel tarif etmekte ve Allah'ın bu zihniyete ne kadar büyük lanet ettiğini bize göstermektedir. Çocuğu kız olacak diye öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilen, kadına böylesine nefret dolu olan, daha da ileri gidip onu canlı canlı toprağa gömerek cinayet işleyen zihniyet tarihte var olmuştur. Ve bunların tümü okuduğumuz Tekvir suresinin 8 ve 9. ayetlerinde belirtildiği gibi ahirette yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Kadına karşı bu düşmanlık Allah'ın katında büyük bir öfke sebebidir. Görüldüğü gibi kadın düşmanlığı ve nefretiyle dolup taşan bağnaz zihniyet, yüzyıllardır kadınlara yönelik şeytani yaklaşımını hiç değiştirmemiştir. Kur'an'ın onların bu hasta mantığını asla desteklemediğini bildikleri için bu konudaki tahribatı mevzu hadisler yoluyla yapmaya çalışmışlardır. Özellikle kadınlara yönelik bu kadar ürkütücü mevzu hadis bulunmasının başlıca sebebi budur. Konuyla ilgili diğer bir uydurma hadiste bağnazlar, kadınları ölmeyecekleri derecede aç bırakarak ve onlara güzel kıyafetler giydirmeyerek terbiye etmeyi hedeflerler. Bu hastalıklı zihniyete göre eğer kadını aç bırakırlarsa, ona kötü ve eski kıyafetler verirlerse, kadının dışarı çıkma şevki de azalacaktır. Mevzu hadis şu şekildedir. Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur. İbnül Cevzi Mevzuat 11-282-283 Suyuti Leali 2-154 İbni Arrak Tenzihüş Şeria 2-212-213 Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın. Çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir. İmam Gazali, Kimya-i Saadet, sayfa 178. İbni Ebi Şeybe, Musannaf, 4-2-420 İçinizden biri yaşı ileri, ağzındaki dişleri dökülmüş, görünüş itibariyle de çok çirkin olabileceği gibi aksine karısı da genç ve güzel olabilir. Bu genç ve güzel kadın çarşıya çıktıktan veya davet edildiği düğün ve ziyafetten evine döndükten sonra dışarıda gördüğü yakışıklı erkeklerle yaşlı ve dişleri dökülmüş kocasını kıyas ederek kocasının yüzüne dahi bakmak istemez. Belki kocasının kendisini öpmesini ve cinsel ilişkide bulunmasını dahi istemez. İşte genç kadının erkeklerin çokça bulunduğu çarşı, pazar, şenlik ve toplantı yeri gibi mekanlara gitmesinin kadın üzerinde yapacağı etki en azından budur. İmam Şarani Uhudül Kübra. Söz konusu mevzu hadislerdeki tarif, gittiği ortamda kendine hakim olamayan Allah korkusu ve imanıyla değil de içgüdüleriyle hareket etmeye meyilli ve bu sebeple de çeşitli teknik tedbirlerle zapt edilmesi gereken garip bir yaratığa, adeta bir hayvana işaret etmektedir. Böyle bir tarif vardır. Çünkü bu tam olarak bir bağnazın kadına bakış açısıdır. Bizi ise bağnazın değil, Kur'an'ın bakış açısı ilgilendirir. Kur'an'da tarif edilen Müslüman kadın Allah'tan korkar. Dolayısıyla hangi ortamda nasıl giyinmesi gerektiğini, iffetini ve ırzını nasıl koruması gerektiğini, çarşı, pazar, şenlik ve toplantı yerlerinde nasıl davranması gerektiğini gayet iyi bilir. Bunu bilmesi için Kur'an ona yeterlidir. Bunu bilmesi için bir erkeğin ona ne yapacağını söylemesine, onu giydirmesine, onu yedirmesine ihtiyacı yoktur. Buna karar verecek olan bir erkek değildir. Buna karar veren Allah'tır. Kur'an'ın hiçbir yerinde bir erkeğe bu konuda verilmiş bir ehliyet, bir yetki bulunmaz. Kur'an'ın hiçbir yerinde erkeğin bu hakların kendisine ait olduğunu iddia edeceği bir ayrıcalığı ve özelliği yoktur. Allah Kur'an'da mümin erkeklere hitap ettiği gibi mümin kadınlara da hitap ettiğine göre kadın kendisine Rabbimizden gelen hitabı Kur'an'da gayet güzel görür, anlar ve bunu en mükemmel şekilde uygulamak için çalışır. Kur'an'daki ahlakı uygulamak için bir kadının Allah'tan korkması yeterlidir. Erkek tarafından güdülerek bunun sağlanacağını iddia edenler sadece bu korkunç mevzu hadislerin adeta esiri olmuş bağnazlardır. Ayrıca Allah Kur'an'da Müslümanların kadın olsun erkek olsun israf etmeyecek şekilde helal olan her şeyden yiyip içmelerini, mescitlere en güzel kıyafetleriyle gelmelerini, mücevher takmalarını, temiz ve bakımlı olmalarını bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Ademoğulları! Her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. Kadınların sokağa çıkmamaları gerektiğine dair hiçbir ayet olmadığı gibi tam aksine Allah'ın mümin kadınlara yüklediği sosyal sorumluluklar gereği kadınların yoğun bir sosyal hayatları olduğu da ayetlerden açıkça anlaşılır. Dolayısıyla söz konusu mevzu hadislerde geçen ifadeler de Kur'an ayetleriyle tümüyle çelişmektedir. Kadının güya namazı bozacağı ve uğursuz olduğu iddiası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, biriniz sütresiz olarak seccadenin önüne değnek koymadan namaz kılarsa, önünden geçtiği takdirde şunlar namazı bozar. Eşek, domuz, Yahudi, Mecusi, kadın. Buhari, Salat 90, İlm 18, Ezan 161, Cezaü's Said 25, Müslim, Salat 254, 504, Muvatta, Kasrus Sala. Namazı bozan şeyler, kara köpek, eşek, domuz ve kadındır. Sahih Müslim, Salat 265, Tirmizi, Salat 253, 338, Ebu Davud, Salat 110, 720. Uğursuzluk 3 şeyde vardır. Kadında, evde ve atta. Ebu Davud 24, 3922. Müslim, Selam 34, 115. Buhari, Nikah 17, 4805. Bir şeyde uğursuzluk olsaydı bu atta, kadında, meskende olurdu. Buhari, Cihat 47, Nikah 17. Müslim, Selam 119. Müslim 117, 120. Muvatta, İstizan 21. Söz konusu mevzu hadisleri de az önceki açıklamalar ışığında değerlendirmek gerekir. Allah'ın en güzel surette yarattığım dediği kadınları kara köpek, eşek, domuz gibi benzetmelerle aşağılamak, uğursuz diye nitelendirmek Kur'an ahlakıyla asla bağdaşmaz. Müslüman kadınlar Kur'an'da övülen, örnek gösterilen, saygı ve sevgi duyulan, nimet konumunda olan son derece mübarek insanlardır. Bunun yanı sıra köpek ve at gibi son derece sevimli ve aynı zamanda da insanlar için birer nimet olan mazlum canlıların da ibadeti bozan belalı ve uğursuz varlıklarmış gibi gösterilmesi zaten söz konusu mantığın korkunç bir tezahürüdür. Ayrıca İslam dininde uğur, uğursuzluk diye bir kavram da yoktur. Bu kavramlar şirke işaret eden kavramlardır. Hayır da şer de Allah'tandır. Yaratılmış olan hiçbir şeyin insana uğur ya da uğursuzluk getirmesi mümkün olmadığı gibi bağımsız bir gücü de yoktur. Uğursuzluğa inanmak müşrik karakterine mahsustur. Ve Allah asıl bu mantıkla onların uğursuz olduklarını bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Haberiniz olsun. Allah katında asıl uğursuz olanlar kendileridir. Ama onların çoğu bilmezler. Araf suresi 131. Daha önceki bölümlerde detaylı anlatılan anlam kaymalarına en net örneklerden bazıları da bu hadislerdir. Anlam ile hadis nakli makul görülünce kim zaman hadisin başını ve sonunu duymamakta önemli anlam kaymalarına sebep olmuştur. Örneğin Ebu Hureyre'den uğursuzluk 3 şeyde olur. Ev, kadın ve at diye peygamberimize hadis atfedildiğini duyan Hazreti Ayşe, Allah'a yemin ederim ki Allah'ın elçisi bunu asla söylememiştir. O ancak şunu söylemiştir. Cahiliye ehli şöyle derlerdi. Uğursuzluk şu 3 şeyde olur. Ev, kadın ve at şeklinde konuşmuştur. Kadınları hayvana benzeten bağna zihniyetten örnekler. Kadın 8 sıfatlıdır. 1. Giyim kuşam hevesinde maymun. 2. Fakir düşmeye razı olmadığından köpek. 3. Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan. 4. Gece gündüz kovuculuk dedikodu yaptığından akrep. 5. Evden eşya sattığında fare. 6. Erkeklere hile kurduğundan tilki. 7. Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur. İmam Gazali İhya-i Ulumuddin. Burada şu soruyu sormak lazım. Okuduğumuz bu iğrençliklerle dolu mevzu hadise inanan bir erkeğin bir kadına bakış açısı nasıl olur? Eşini nasıl sevebilir? Ona nasıl saygı duyabilir? Böyle bir insanın dünyada en yakın olması gereken varlığa eşine karşı nefret duygusu dışında duyabileceği başka nasıl bir his olabilir? Kendi eşini adeta hayvan olarak görürken Kur'an'da asıl üzerinde durulan sevgi ve muhabbeti nasıl elde edebilir? Elbette edemez. Oysa Allah Kur'an'da eşler arasında var olan özel bir sevgi ve merhametten bahseder. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onda sükun bulup durulmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Rum suresi 21. Bu sözden yola çıkarak konuyu biraz genişletelim. Genel olarak kadına bakış açısı, böylesine ürkütücü detaylarla dolu bir insanın kendi annesine, kız kardeşine, kendi kızına bakış açısı da kuşkusuz benzer şekilde olacaktır. Onlara yönelteceği sevgi ve saygı anlayışı hastalıklı olacak, bu sahte sözde geçen mantığın bir yansıması şeklinde kendisini gösterecek ve ister istemez bakış açısı sadece aşağılamak üzerine kurulu olacaktır. Açıktır ki mevzu hadislerdeki tanımda sevgiye değil nefrete teşvik vardır. Söz konusu mevzu hadislerde tarif edilen kadına saygı duyulabilmesi adeta imkansızdır. Sevgiden zaten tek bir bahis bile geçmemektedir. Allah'ın Kur'an'da temel şart olarak belirttiği bu muhteşem duygu, Allah'ın kainatı yaratma amacı olan sevgi adeta unutulmuştur. Bu nasıl bir dindir ki bu kadar çok düşmanı vardır ve bunun en başlıcaları kadınlardır. Böyle bir din kuşkusuz ki Kur'an'daki hak din değildir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Kur'an'da hüsnü zan yani güzel zanla bakmak esastır. Deliller, şahitler olmadan zanda bulunmak haramdır. Dolayısıyla karşı taraf sırf kadın olduğu için ona yönelik haindir, giyim kuşam konusunda hırslıdır, hırsızlığa eğilimlidir, sinsidir, hilekardır, kibirlidir gibi ön yargıyla yaklaşmak Kur'an'a göre suizan yani kötü zandır. Dolayısıyla yalan ve haramdır. Bir insana hilekar diyebilmemiz için gerçekten sahtekarlığa, samimiyetsizliğe şahit olmamız gerekir. Bir kişiyi hırsızlıkla itham edebilmemiz için bu kişinin kendisine ait olmayan bir malı çaldığını ispatlamamız gerekir. Delilleri, şahitleri olmaksızın bir insana sırf kadın olduğu için bu gibi ithamlarda bulunmak Kur'an'a göre iftira hükmüne geçer. İftirayı atan da zalim olur. Ancak bağnazlar Kur'an hükümlerinden habersiz bambaşka bir batıl dinin içinde yaşadıklarından uydurma hadislerdeki bu sapkın mantıkları görememektedirler. Bir sonraki bölümde kadınları kısıtlamak ve aşağılamak için kendilerince Kur'an'dan deliller getirmeye çalışanların iddialarına cevap verilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına yönelik olarak indirilen ayetler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şu önemli noktaların mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Kur'an'da peygamberimizin hanımlarına yönelik olarak indirilmiş ayetler bulunur. Peygamberimizin yaşadığı dönemde fitnenin önlenmesi ve muhtemel yanlış anlaşılmaların engellenmesi için Allah peygamberimizin hanımlarını diğer kadınlardan ayrı tutmuştur. Kur'an'da şu şekilde belirtilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey peygamberin kadınları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer sakınıyorsanız artık sözü çekicilikle söylemeyin ki sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarza söyleyin. Evlerinizde vakarla oturun. Evlerinizi karargah edinin. İlk cahiliye kadınlarının süslerini açığa vurması gibi siz de süslerinizi açığa vurmayın. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt! Gerçekten Allah sizden kiri, günah ve çirkinliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Ahzab suresi 32-33. Söz konusu ayetlerde peygamberimizin hanımları yaşam tarzı, konuşma, giyim şekli gibi konularda ayrı yükümlülüklere sahiptirler. Kur'an ayetleri üzerinden yorumda bulunanlar bazen bu ayetleri genel olarak tüm Müslüman kadınlara hitap eden ayetler olarak yorumlamaktadırlar. Oysa söz konusu ayetler tüm Müslüman kadınlara hitap etmemekte, peygamberimizin hanımları diğer kadınlardan hariç tutulmaktadır. Sonuç: Kur'an'da kadına en fazla değer verilir. Kadınlarla ilgili söz konusu mevzu hadisleri bu bölümde açıklamamızın temel nedeni bir kısım İslam toplumlarında nasıl bir yanlış inanç şeklinin yaygınlaşmış olduğunu ve bu yanlış inancın temel kaynağını gösterebilmektir. Böylelikle İslam adına bunlara uyanlar veya bunlardan dolayı İslam dinine cephe alanlar kadınlara zulmeden bir sistemin gerçekte Kur'an'da kesinlikle olmadığını görebilirler. Fakat kimileri kadınların aşağılanması konusunda kendilerince Kur'an'dan delil getirmeye kalkar. İşte bu çeşitli Kur'an ayetlerinin yanlış tefsir edilmesi, parantezlerle yapılan kişisel eklemelerle yanlış yorumlanması ve çoğu zamanda ayetlerin az önce açıkladığımız mevzu hadisler ışığında yorumlanmış olmasından kaynaklanır. Oysa sadece Kur'an'a bakıldığında bağnazların kendi isteklerine göre çıkartmaya çalıştıkları yorumların hiçbirini Kur'an'da bulmak mümkün değildir. Bunu daha iyi anlamak için yıllardır kadınların eve kapatılması, dövülmesi, yarım insan sayılması gibi konularda delil getirilmeye çalışılan ayetleri inceleyeceğiz. Bir bağnazın değil, Kur'an'a uyan dindar bir Müslümanın bakış açısıyla bakıldığında, ayetlerin gerçek anlamları açıklandığında, bağnazların o sahte dini devreye girmediğinde, kadına yeryüzünde en fazla değer veren sistemin gerçekte Kur'an'daki sistem olduğunu herkes açıkça görebilecektir. Kadınları kısıtlamak ve aşağılamak için Kur'an'dan delil getirmeye çalışanlara cevaplar. Kur'an meallerine başörtüsü kelimesinin eklenmesi. Bilindiği gibi bağnaz dininin en fazla gündeme getirdiği konuların başında kadınların kapanması gelir. Dinin pek çok hükmüne neredeyse hiçbir hassasiyet göstermeyen, temel ibadetleri dahi yerine getirmeyen ama sünnet yani hadislerin uygulanması konusunda oldukça titiz olduğunu iddia eden bir kısım kişilerin din ve iman anlayışı genellikle başörtüsü eşittir din şeklindedir. Peki bu kişilerin dinin adeta yegane sembolü gibi gördükleri başörtüsü gerçekte Kur'an'da var mıdır? Pek çok alim başörtüsü ve örtünme konusuyla ilgili açıklamaları Kur'an'dan edindiklerini söyler ve bazı ayetleri bu konuda örnek gösterirler. Oysa Kur'an'da başörtüsü kelimesinin geçtiği tek bir ayet dahi bulunmaz. Dolayısıyla önce Kur'an'ın tefsirlerde ve meallerde nasıl yorumlandığını ve doğru açıklamanın ne olduğunu görmek gerekir. Nur Suresi 31. Ayet 1. Bölüm Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar. Süslerini kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerden ya da kadınlardan henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey müminler. Umulur ki felah bulursunuz. Nur Suresi 31. Ayet. Bu ayette neredeyse her mealde başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar şeklinde çevrilmiş olan cümlenin orijinal Arapçasında aslında başörtüsü kelimesi geçmemektedir. Burada geçen kelime örtüdür. Ayetteki kelimelerin Arapça anlamlarını incelediğimizde bunu çok açık görebiliriz. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar. Humur, örtmek kelimesinin incelenmesi. Başörtüsüne delil gibi kullanılan humur kelimesi çok geniş anlamlı olup genel olarak örtü anlamına gelen hımar sözcüğünün çoğuludur ve örtmek anlamına gelen hamr kökünden türetilmiştir. Sözlüklerde hımara genel mana olarak örtü anlamı verilir. Kelime herhangi bir şeyi örtmek anlamına gelir. Dolayısıyla ayette başörtülerini şeklinde çevrilen kelimenin gerçekte sadece örtü olduğu ve baş kelimesinin ayetin hiçbir yerinde geçmediği görülebilir. Yadribne, vurmak fiilinin incelenmesi. Ayetteki bu fiil, başörtüsünü Kur'an'ın hükmü gibi göstermeye çalışanlar tarafından indirsinler, salsınlar şeklinde tercüme edilir. Bunun nedeni, başta zaten bir başörtüsü olduğuna dair ön kabullerini haklı çıkarmak için başörtüsünü yaka açıklarına salsınlar ifadesini kullanabilmektir. Oysa ki fiilin böyle bir anlamı yoktur ve kullanımı şu şekildedir. Yadribne fiili darabe kökünden türemiştir. Darabe, vurmak, dövmek, bırakmak, örtmek, kapamak anlamlarına gelir. Ayetteki kullanımıyla yani örtüleriyle göğüslerine vursunlar ifadesiyle bir örtüyle göğüs bölgesinin örtülmesi bildirilir. Kur'an'da salsınlar, indirsinler manasında felyudnine kelimesi kullanılır. Bu fiil ise ayetin hiçbir yerinde geçmemektedir. Cuyub, yaka açığı kelimesinin incelenmesi. Cuyub kelimesi bildiğimiz cep kelimesinin çoğuludur. Gömlekte cep açmak, cebine koymak, cebinden çıkarmak gibi tanımlamalarda kullanılır. Ayrıca göğüs, yaka, koyun, göğüs bölgesi, sine, bağır, delik, oyuk, gerdanlık, bozuk para çantası, açıklık, yarık, boyun, gerdan gibi anlamlara da gelir. Cuyub kelimesi Kur'an'da 3 kere geçer. Cuyub kelimesi Nur Suresi 31. ayette kullanılmakta, kelimenin tekil hali yani ceyb ise Hz. Musa aleyhisselam kıssasında belirtilen 2 ayette geçmektedir. Kelimenin bu iki ayetteki kullanışları ise şöyledir. Cuyub kelimesinin tekil hali yani ceyb, Hz. Musa aleyhisselam kıssasında 2 kez geçer. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Neml suresi 12. Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz bir halde çıksın. Kasas suresi 32. Görüldüğü gibi bu iki ayette de cuyub kelimesi Hz. Musa aleyhisselamın göğsü, koynu anlamında kullanılmıştır. Bütün bunlara baktığımızda cuyub kelimesinin hımar yani örtmek kelimesiyle birlikte kullanıldığında göğsün örtülmesi anlamına geldiği açıktır. başı örtmek gibi bir anlam ise ayetin hiçbir yerinde yoktur. Dolayısıyla başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar şeklindeki tefsir edilmiş olan bölümün gerçek anlamı örtülerini göğüslerinin üzerine örtsünler şeklindedir. Ayette bildirilen hüküm başın değil göğüslerin örtülmesidir. Mevzu hadisler kaynaklı, yönlendirici, hatalı çeviriler. Kur'an'da başörtüsü hükmü varmış izlenimi verebilmek için Nur suresi 31. ayeti bazı tefsirciler tarafından kimi zaman yönlendirici bazı izahlar kullanılarak tercüme edilmiştir. Buradaki amaç ayeti birazdan inceleyeceğimiz başörtüsüne yönelik mevzu hadislere uygun hale getirebilmektir. Ayeti tenzih ederiz. Yapılan temel yönlendirme ise başörtülerini salsınlar yanlış çevirisiyle gerçekleştirilmektedir. Bir hatalı tefsir. Başörtülerini salsınlar. Bazı meallerde ayetin başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar şeklinde tefsir edilmiş olan bu bölümünde az önce kelime kelime Arapça anlamlarından incelediğimiz gibi ne başörtüsü ifadesi ne de salsınlar ifadesi geçmez. Buna rağmen ayeti bu şekilde tefsir etmek isteyen kişiler Kur'an ile çeliştikleri için bu tefsirlerini yaparken ciddi anlam boşlukları ve çelişkiler içine düşerler. Pek çoğu zaten başlarında var olan başörtüyü yakalarına saldılar gibi şaşırtıcı bir izah yaparak hali hazırda kadınların başlarında bir örtü olduğunu iddia etmektedirler. Dönemin Müslüman kadınlarının zaten başlarında bir örtü olabilmesi için bu konuda Kur'an ile gelmiş olan bir şart, bir hüküm gerekir. Oysa Kur'an'ın hiçbir yerinde başörtüsüyle ilgili bir açıklama geçmez. Dolayısıyla o dönemin kadınlarının dini bir hüküm olarak başlarında bir başörtüsü bulundurmaları imkansızdır. Bu sebeple bazı tefsirlerdeki zaten var olan bir başörtüsü izahı ciddi şekilde mantık hezimetidir. Şimdi bu mantık bozukluklarını inceleyelim. 1. Zaten başta var olan bir örtü iddialarına açıklama getirebilmek için bazı tefsirciler Ahzab suresinin 59. ayetinde geçen cilbap yani çarşaf ile ilgili olan ayetin Nur suresi 31. ayetten önce indirildiğini ve dolayısıyla Müslüman kadınların başlarında zaten bir örtü olduğunu iddia ederler. Derin mantık boşluklarından bir tanesi de burada ortaya çıkar. Cilbap zaten birazdan detaylı inceleyeceğimiz gibi bütün vücudu baştan aşağı örten bir giysi yani çarşaftır. Amacı da asıl olarak bedeni kapatmaktır. Nur suresi 31. ayetin kadınların göğüslerini kapatmalarına yönelik bir hüküm olduğunu hatırlarsak cilbap yani çarşaf ile dolaşan bir kadının göğsünün açık olma ihtimalinin olmadığını dolayısıyla ayetin bütün vücudunu ve başını çarşafla kapatmış olan kadınlara hitap etmediğini de anlarız. Söz konusu iddiayı ortaya atanlar bu önemli ve temel noktayı unutmuş gözüküyorlar. 2. Dönemin Arap toplumlarında kadınlar çıplak dolaşıyorlardı. Ayet bunun üzerine indirilmiştir. Bu ayet üzerine Müslüman kadınlar açıkta olan göğüslerini örtmeye başlamışlardır. Ayette geçen cuyup kelimesinin göğüs anlamına geldiğini ve bu ayette söz konusu cümlenin gerçek anlamının örtülerini göğüslerinin üzerine örtsünler şeklinde olduğunu tekrar hatırlatalım. 3. Zaten var olan başörtüsü yanılgısını ısrarla savunan bir kısım tefsircilere göre söz konusu kadınların başları başörtüsüyle zaten kapalıdır. Fakat bu mantığa göre her nasılsa göğüsleri açık dolaşmaktadırlar. Buna rağmen kadınlar başlarını örtmeye akıl etmiş fakat göğüslerini örtmeye akledememişlerdir. Müslümanları tenzih ederiz. Başlarındaki örtüye çok titiz davranmakta ama vücutları çıplak dolaşmaktadırlar. Söz konusu tefsircilerin zaten var olan başörtüsü iddiası bu sonucu ortaya çıkarır. Bu kişiler yaptıkları bu yorum ile göğüsleri açıkta ama başları kapalı olan bu kadınlara başlarındaki örtüyü aşağı doğru salmaları ve göğüslerini de kapatmalarının öğütlendiğini iddia ederler. Bu derin mantık boşluğu başörtüsü hükmünü zorla Kur'an'a dahil edilme çabasının getirdiği vahim bir sonuçtur. 4. Bu garip izaha göre başta zaten var olan başörtüsü o kadar uzundur ki göğsü iki yandan tamamen örtecek kadar aşağı inebilmektedir. Dolayısıyla bu kabule göre çıplak gezen dönemin kadınlarının her birinin kafasında zaten bir başörtüsü bulunmakta, o da çarşaf gibi uzun olmaktadır. İşte ayet üzerinde başörtülerini salsınlar şeklindeki hatalı bir tefsirin yapılması bu tefsirin savunucularını böylesine büyük mantık bozukluklarına sürükler. Bu durum anlamı oldukça açık olan bu ayete başka anlam yüklemeye çalışmanın getirdiği bir sonuçtur. Ayete başörtüsü izahını ekleyebilmek için uydurulmuş mevzu hadisler ise çok daha büyük mantık çöküntüleri sunmaktadır. Bu konu ilerleyen satırlarda anlatılacaktır. Ayetlerin Arapçadaki anlamları ve tefsirlerin doğruluğu ile ilgili bilinmesi gerekenler. Arapça bir metnin tam olarak anlaşılabilmesi için, yani tercümesinin doğru yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Kelimelerin Arapça kullanımlarının dikkate alınması. Hanımlara ait tesettürün kıstaslarının tam belirlenmesi için dikkat edilmesi gereken bir konu örtü kelimesinin Arapçada nasıl kullanıldığıdır. Genel olarak Arapçada örtü kelimesi örtülecek nesne ile birlikte vurgulanarak kullanılır. Örneğin örtmek kelimesinin yanına masa kelimesi geldiğinde masa örtüsü olur. Bunun gibi örtmek hımar kelimesinin yanına baş, res kelimesinin gelmesiyle birlikte hımarü res yani başörtüsü kelimesi oluşmaktadır. Eğer Kur'an'da kadınların başlarının örtülmesi bildirilseydi kullanılacak ifadelerden biri de bu yani hımarü res olacaktı. Fakat böyle bir ifade yoktur. Nitekim Kur'an'da abdest alınması ile ilgili Maide suresinin 6. ayetinde başın meshedilmesi konusunda baş kelimesi res ile vurgulanmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin ve iki topuğa kadar ayaklarınızı da. Maide suresi 6. Açıkça görüldüğü gibi eğer Allah kadınlar için başörtüsü emri vermiş olsaydı bu emir açık ve sarih olarak Kur'an'da belirtilirdi. Ancak kadınların kıyafetleriyle ilgili ayetler incelendiğinde baş ile ilgili bu şekilde bir vurgulamanın Kur'an'da geçmediğini görürüz. Kur'an'daki kelimelerin diğer ayetlerle incelenmesi. Kur'an'da bir inceleme yaparken ilgili kelimenin ayetteki diğer kelimelerle birlikte nasıl kullanıldığına ve diğer ayetlerde bu kelimenin nasıl geçtiğine bakılması gerekir. Nur suresi 31. ayetteki hımar yani örtü kelimesinin yanında kullanılan ve konuyu vurgulayan kelime cuyup kelimesidir ki bu az önce de incelediğimiz gibi kelimenin geçtiği tüm diğer ayetlerde göğüs bölgesi için kullanılır. Dolayısıyla ayete göre kapatılması gereken yer baş değil göğüs bölgesidir. Arapçada kelimelere parantez içinde anlamlar yüklenirken dikkatli olunması. Arapça diğer birçok dile göre daha fazla sözcük bulunduran, içerdiği mana zenginliğiyle çok geniş bir dildir. Çok az kelimeyle çok şey anlatılabilir ve bir kelimenin çok farklı kullanımları ve dolayısıyla farklı anlamları olabilir. İşte bu nedenle ayetteki anlam son derece açık olmasına rağmen birçok tefsirde parantez içinde eklemeler kullanılmakta ve çevirmenin kişisel yorumuna göre bir yönlendirme yapılmaktadır. Burada hatırlatalım. Kur'an tercümelerini yapanlar genelde hadisleri dinin temeli gören geleneksel İslam anlayışına sahip kişilerden oluşur. Ayrıca genel olarak da bu kişilerin tercümelerine itibar edilir ve ayet çevirilerindeki kişisel yorumları da çoğunlukla bu kişilerin geleneksel kabullerine göre ve mevzu hadisler ışığında yapılır. Parantezler veya açıklamalarla söz konusu mealciler bilerek veya bilmeyerek mevzu hadislerin anlamına uygun şekilde ayetin anlamını değiştirmeye meyletmektedirler. Nur suresi 31. ayetini meallerden incelediğimizde ayetin hiçbir yerinde başörtüsü kelimesi geçmemesine rağmen tefsirciler tarafından parantez içinde ya da direkt olarak metnin kendisinde başörtüsü kelimesinin kullanıldığını görürüz. Ayette baş yani res kelimesi kesin olarak bulunmamasına ve örtü kelimesi göğüs kelimesiyle birlikte kullanılmış yani örtülmesi gereken yer göğüs açıkça belirtilmiş olmasına rağmen herhangi bir örtü anlamına gelen hımar kelimesi sanki yanında baş kelimesi geçiyormuş gibi başörtüsü olarak çevrilir. İşte bu nedenle ayetteki hüküm değiştirilmekte, değiştirilen hüküm bu şekilde yaygınlaştırılıp bir gelenek haline getirilmekte ve kadınların başörtüsü kullanması gerektiği gibi bir sonuç çıkarılmaktadır. Oysa tefsirciler tarafından sonradan eklenen bu yorum kaldırıldığında ayetin oldukça açık bir şekilde göğüs bölgesinin örtülmesine işaret ettiği açıktır. Ayeti doğrudan okuyan herkes sadece bu anlamla karşılaşır. Nur suresi 31. ayetin açıklaması 2. bölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Başörtülerini, yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar. Süslerini kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerden ya da kadınlardan henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey müminler. Umulur ki felah bulursunuz. Nur Suresi 31. Kadınların süsleri konusundaki teviller. Nur Suresi 31. ayette Allah'ın dikkat çektiği bir konu da kadınların süsleridir. Ayette yer alan gizledikleri süsleri bilinmesin diye ifadesiyle de gizlenmesi gerekenin kadının baş kısmı değil göğüs olduğu anlaşılır. Ancak bazı hadislerde ve bazı Kur'an tefsirlerinde yine parantez içi eklemeleriyle ya da kelimelerdeki anlam değişiklikleriyle bu gerçek çok farklı yansıtılabilmektedir. Bunları inceleyelim. Kadınların fitne vesilesi olduğu iddiası. Bu ayette kullanılan zînetehunne kelimesinin asıl anlamı Türkçe'de kullandığımız gibi zinet yani süs demektir ve kelimenin sonunda hunne zamiriyle de hanımlara hitap olduğu anlaşılmaktadır. Bazı alimler kendi kanaatlerine göre kadın vücudu süslü ve çekicidir. Dolayısıyla ayette tüm vücut kastedilmiştir demekte ve buradan yola çıkarak kadının tüm vücudunu kapatması gerektiğini iddia etmektedirler. Oysa ayette hiçbir şekilde böyle bir anlam yoktur. Bazıları ise yine Kur'an'ın anlatımından çok farklı bir yorumda bulunur ve ziynetlerle incik boncukların takıldıkları yerler kastedilmiştir. Dolayısıyla bu ziynetlerin takıldığı yerlere bakmak haramdır demektedirler. Bir kısmı daha da ileri gitmiş ve kadının kesilmiş saçına, tırnağına bakmak haramdır diye iddia etmiştir. Buradan hareketle kimileri bir parçaya bakış çoğu kez insanı hepsine bakmaya sürükler şeklinde inanılması güç gariplikte mantıklar geliştirmişlerdir. Dikkat edilirse ayet son derece açık olmasına rağmen gizledikleri süsleri bilinmesin diye ifadesi üzerine yapılan sayısız, birbirinden farklı ve garip yorumlardır bunlar. Yorumlar kişilerin zihniyetine göre değişiklik göstermiş, kimi zaman da bunlar kişilerin kadına bakış açılarına göre yapılmıştır. Kadını kapatmaya, pasifize etmeye, çirkinleştirip toplumdan ve insanlıktan uzaklaştırmaya çalışan, onu ikinci sınıf vatandaş gibi gösterip haşa Allah için değil erkek için yaşamaya layık bir varlık haline getirmeye çalışan zihniyetler, ayetteki tek bir süs kelimesiyle kadını tamamen yok etme eğiliminde olmuşlardır. İşte Kur'an ayetleri üzerinde yapılmaya çalışılan yanlış yorumlarla pek çok insan Kur'an'ın özünden ayrılmış, Kur'an'ı anlaşılmaz bir kitap olarak görmüş ve bu eklemeler mevzu hadislerle birlikte yorumlanınca da ortaya Kur'an'dakinden çok farklı bir din yorumu çıkmıştır. Oysa ayette geçen gizlenen süsler ifadesinin anlamı çok açıktır ve gizlenen iki bölgeye cinsel organ ve göğüslere hitap etmektedir. Takı ve boncukları haram kılma yanılgısı. Bazıları da ayette zinet kelimesiyle kastedilenin boncuk, takı gibi süs eşyaları olduğunu iddia edebilmektedirler. Ki bu da bazı sözde hadislere dayanılarak yapılan tevillerin yanlışlığının ve garipliğinin anlaşılması bakımından manidardır. Bu şaşkınlık uyandırıcı iddiaya göre bir erkek öylesine vahşi bir içgüdüyle yaşamaktadır ki bir boncuğa bakmak bile onun kontrolden çıkmasına yeter. O yüzden bu garip zihniyete göre apar topar boncuklar yasaklanır ki son derece vahşi bir varlık olan erkek dizginlenebilsin. Bu ürkütücü mantık bağnazların aslında Müslüman bir erkeğe de bakış açısını gösterir. Oysa Müslüman bir erkek Allah'tan korkan bir varlıktır. Haram olan fiilleri etrafta bir şey yasaklandığı için değil Allah istemediği için yapmaz. Müslüman bir erkek açık bir kadın veya bir avuç boncuk gördüğü için kendisini kaybeden, kontrolden çıkan, hayvani içgüdülerle yaşayan bir varlık değildir. Bunu iddia etmek Müslüman bir erkeğe yönelik yapılmış çok büyük bir hakarettir. Yapılan söz konusu yorumlar gerçekte bağnazların vahşi zihniyetlerinin anlaşılması bakımından son derece önemlidir. Bağnazların yorumlarını bir kenara koyup yalnızca Kur'an'a başvurduğumuzda ise ayette geçen zinet kelimesinin ne anlama geldiğinin çok açık olduğunu görürüz. Zinet kelimesi Kur'an'da nasıl kullanılıyor? Bağnaz mantığın süsleri yasaklama, kolye, küpe gibi takıları engelleme mantığının tam tersine Allah Kur'an'daki ayetlerde süs eşyalarını ve takıları iman edenler için indirdiğini, çıkardığını, hatta mescitlere bakımlı ve güzel giysilerle gidilmesi gerektiğini bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Ademoğulları! Her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Araf Suresi 31. Allah bir ayetinde De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Diye belirterek Allah'ın helal kıldığı takıları dahi haram kılacak bir zihniyetin ortaya çıkacağını haber vermektedir. Ayetin devamında ise de ki, bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. İfadesiyle ziynet, takı ve süslerin Müslümanlara dünyada verilmiş güzel birer nimet olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca ahirette yalnızca onlara ait olacağı belirtilerek bu güzelliklere en çok iman edenlerin layık olduğu da belirtilir. Allah bu güzellikleri iman sahiplerine layık görmüşken bağnazların bunu Müslümanlara yasaklamaya çalışmaları Kur'an zihniyetiyle ne kadar çeliştiklerinin bir diğer delilidir. Ziynet kelimesinin süs olarak kullanıldığı bir başka ayet ise şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Adem oğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik, var ettik. Takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. Araf suresi 26. Nur suresi 31. ayette belirtilen süsler bölgesi. Okuduğumuz süs ifadesinin kullanıldığı söz konusu ayetlerde Allah, ziynetler yani takılar ile süslenilmesini kastetmektedir. Ancak detaylı açıklandığı gibi Nur suresi 31. ayette bahsedilen süsler kelimesinin takı, inci boncuk ile alakası yoktur. Burada kadınların aile içindeki yaşamları örnek verilmekte ve kadınlara aile içinde nasıl bir özgürlük tanındığı görülmektedir. Şimdi ayetin süsler ile ilgili olan bölümünü kelime kelime inceleyerek görelim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Süslerini kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından, kocalarının babalarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey müminler. Umulur ki felah bulursunuz. Nur suresi 31. Ayetin anlatımından burada geçen süs kelimesinin boncuk veya takı değil, açık bir şekilde mahrem yerlere işaret ettiği görülür. Ayette süslerin gösterilebileceği kişiler sayılmıştır. Bu kişilerin arasında kadına ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçiler ve kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklar bulunur. Özellikle kadınların mahrem yerlerini tanımayan çocuklar bilgisinin verilmiş olması zaten başlı başına süs kelimesiyle kastedilenin mahrem yerleri olduğunu gösterir. Kur'an'da çok nezih, çok mükemmel bir anlatım vardır. Bu nedenle kelimeler çok özenlidir, inceliklidir ve detaylı incelendiğinde bu hemen anlaşılır. Mahrem yerleri Kur'an'daki bu muhteşem nezakete ve edebi sanata uygun şekilde tarif edilmiş ve süs olarak betimlenmiştir. Bir kısım tefsircilerin Nur suresi 31. ayetten zorla başörtüsü yorumunu çıkarabilmek için başvurdukları en büyük dayanak kuşkusuz ki bu konuyla ilgili mevzu hadislerdir. Söz konusu sahte hadisler ayet ile o kadar büyük ve galiz çelişkiler içermektedir ki açık bir değerlendirme ile bu konu rahatlıkla anlaşılabilir. Şimdi söz konusu mevzu hadislerin nasıl Kur'an ile çeliştiğini, bu sahte hadislerin nasıl İslam camiasını başörtüsü konusunda yanlış yönlendirdiğini ve içerdikleri bariz mantık bozukluklarını inceleyelim. Başörtüsü konusunda kullanılan mevzu hadisler ve içerdikleri çelişkiler. Tüm delilleriyle görüldüğü gibi Kur'an'da başörtüsü konusuna delil gösterilmeye çalışılan Nur suresi 31. ayette kesin olarak başörtüsü kelimesi geçmemektedir. Fakat bu yanlış bir kısım mevzu hadislerin İslam literatürüne dahil edilmesiyle yaygınlaştırılmış ve bugüne kadar gelmiştir. Bağnazların türettikleri sahte hadisler müthiş mantık bozuklukları ve tutarsızlıklarla doludur. Şimdi bunlardan bazı örnekler görelim. Hazreti Ayşe radıyallahu an, Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyliye, Yüce Allah mümin kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar ayetini indirince onlar eteklerinden bir parça keserek onunla başlarını örttüler der. Buhari Tefsir, Tefsir-i Suretin Nur 13, 5, 13, Ebu Davud Libas 33, Beyhaki, 7.88 Hazreti Ayşe validemiz de buyurdu ki, İlk muhacir kadınlara Allah rahmet etsin. Tesettür ayeti inince hemen futalarını yırtıp başlarını örttüler. Buhari, Nesai. Safiye binti Şeybe şöyle anlatır. Biz Ayşe ile birlikteydik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ediyorduk. Hazreti Ayşe dedi ki, şüphesiz Kureyş kadınlarının bir takım üstünlükleri vardır. Ancak ben Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nur suresindeki kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar ayeti inince onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kızlarına, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah Hazreti Peygamber'in arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı. Buhari, Tefsir-i Sure 24-12, Ebu Davud, Libas 29, Ahmet bin Hanbel 188, İbni Kesir, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Cilt 11, Sayfa 5880. Görüldüğü gibi bu hadislerin tümünde Nur suresi 31. ayetin inmesi üzerine Müslüman kadınların hemen kendi eteklerinden bir parça kesip başlarına sardıkları iddiası vardır. Zaten en şiddetli mantık çöküntüsü burada başlar. Şimdi söz konusu mevzu hadislerdeki mantık boşluklarını ve nasıl Kur'an ile çeliştiklerini birer birer inceleyelim. Ayette örtülerini yakalarının üstüne koysunlar ifadesiyle daha önce detaylı incelediğimiz gibi kadınların göğüslerini kapatmaları ifade edilir. Fakat söz konusu hadislerde bu ayetin indirilmesinin üzerine Müslüman kadınların hemen elbiselerinden bir parça keserek göğüslerini değil de başlarını örttükleri belirtilir. Oysa ayette başların örtülmesine yönelik hiçbir ifade geçmez. Söz konusu hadislerin hiçbirinde Müslüman kadınların ayetin asıl hükmünü yerine getirdikleri yani göğüslerini örttüklerine dair bir açıklama yer almaz. Buradaki izaha göre kadınlar kendi eteklerinden parçalar kesmişler, bununla ayetin hükmü olan göğüslerini örteceklerine başörtüsü olarak başlarına koymuşlardır. Daha önce açıkladığımız başörtülerini salsınlar şeklindeki hatalı tefsiri haklı çıkarmak için hadise eklenen bu uygulamaya göre etekten kesilen parça o kadar büyük olmalıdır ki hem kafayı hem de göğsü örtebilecek kadar aşağı inebilmelidir. Burada elbette akla gelebilecek ilk şey kesilmiş eteğin durumu olacaktır. Başı ve göğüsleri örtecek kadar büyük bir parçanın etekten kesilmiş olması eteği adeta bir mini etek haline getirecek ve dolayısıyla kadının bacakları açıkta kalmış olacaktır. Bu izaha göre söz konusu kadın göğsü ve bacakları açık haldedir. Fakat başını örtmüştür. Oysa bu bölümün başından beri delilleriyle açıkladığımız gibi Nur suresi 31. ayet kadınların sadece göğüs bölgelerini örtmeleri için indirilmiş bir ayettir. Başörtülerini salsınlar izahının taraftarı olan bir kısım tefsircilerin kendi iddialarını haklı çıkarmak için başta zaten var olan bir başörtüsü izahıyla hareket ettiklerinden bahsetmiştik. Onlar ayette başörtüsü ifadesinin geçtiğini ispat edebilmek için böyle bir iddia ile ortaya çıkmakta ve ayetin hitap ettiği kadınların zaten bir başörtüsüne sahip olduğunu iddia etmektedirler. Oysa söz konusu mevzu hadislerde bu ayet indiğinde kadınların kendi eteklerini keserek başörtüsü yaptıkları iddiası vardır. Söz konusu tefsircilerin en büyük dayanak kabul ettikleri bu mevzu hadisler nasıl olmaktadır da onların izahlarıyla bu kadar çelişebilmektedir. Çelişir. Çünkü İslam'a Kur'an dışında sahte hükümler getirmeye çalışanların dinleri böylesine derin mantık boşluklarıyla doludur. Her batıl izah Kur'an ile çelişir ve içinde müthiş mantıksızlıklar barındırır. Nur suresi 31. ayet anlaşılması son derece kolay ve açık bir ayet olmasına rağmen sırf başörtüsü konusunu bu ayetten çıkarabilmek için yapılan aldatıcı yorumlar olayın vehametini gözler önüne serer. Söz konusu mevzu hadislerin ışığında yapılan yorumlar ve varılan sonuçlar ise dehşet vericidir. Şafi ve Hanbeli mezheplerinde kadının istisnasız tüm vücudu her zaman kapanması gereken bölgedir. Yüz ve eller de dahil. Hanefi ve Maliki mezheplerinde eller ve yüz, o da fitne olmayan koşullarda açık olabilir. Es-Suddi, kadın gözlerinden birini ve yüzünün açık kalan göz kısmındaki tarafını kapatır. sadece bir göz açıkta kalır. Ebu Hayyan, Endülüs'te adet böyleydi. Kadının bir gözünden başka hiçbir yeri görünmezdi. Şafii imamları kadının kesilmiş olan tırnaklarına dahi bakmayı yasaklamışlardır. Yaygın izahlardan birine göre İslam'ın kadına farz kıldığı örtünme kadının yüzünü de içine almaktadır. Bir başka kaynakta kadının erkeğe bakışının nasıl olması gerektiği şöyle açıklanmıştır. Kadının yabancı erkeğin göğsüne, sırtına, bacağına şehvet korkusu olmasa bile bakması caiz değildir. Yüz ise fitne açısından ayaktan, saçtan ve bacaklardan daha ileridedir. Bu kısımlara bakmak ittifakla haram olduğuna göre yüze bakmak da evveliyetle haram olması gereken bir fiildir. İşte ürkütücü boyutlara varan bağna zihniyet ancak kadını tamamen kapattığında rahatlar. Kimileri için ise bu bile yeterli olmamakta, onlara göre her yerini kapatan kadın kendini de eve kapatmalıdır. Kur'an'da kadına özgürlükler veren, kadının kimlerin yanında rahatça hareket edebileceğini, kimlerin yanında mahrem yerlerini örtmesi gerektiğini anlatan son derece açık bir ayetten bu bağnazca ve ürkütücü yorumların çıkarılabilmesi gerçekte mümkün değildir. Fakat incelediğimiz mevzu hadisler onlara bu yolu açmış, ayete kendi yorumlarını ekleyecek kadar ileri gidebilmiş ve kadını baştan aşağı kapalı, kesilmiş tırnakları bile haram olan bir hayalet haline getirebilmişlerdir. Bağna zihniyetin boyutlarını görebilmek için bu örnek son derece açıklayıcı bir örnektir. Burada ayrıca hatırlatalım. Hadis külliyatında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kadın ve erkeklerin aynı kaptan abdest aldıkları da geçmektedir. Abdeste konu olan yerler ayak, dirseklere kadar kollar, yüz ve baş olduğuna göre bu hadisten kadınların erkeklerle yan yana ve başları açık oldukları anlaşılabilmektedir. Fakat bağnazların özelliği işlerine gelmeyen hadisleri dikkate almamalarıdır. Bizim ölçümüz Kur'an olduğu ve Kur'an'daki izahlar da son derece açık olduğuna göre kadınların erkeklerle aynı ortamda başları açık şekilde bulunmaları Kur'an'a uygun olan davranıştır. Kur'an'da haramlar muğlak bırakılmamıştır. Kadının kesilmiş tırnakları bile haram hükmünü çıkaran bağna zihniyeti incelerken şu önemli konunun açıklanması elzemdir. Allah Kur'an'da haram ve helalleri çok kesin ve net izahlarla bizlere bildirmiştir. Müslümanlar örneğin domuz eti yemenin haram olduğu gerçeğini, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, o size ölüyü, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı kesin olarak haram kıldı ayetiyle öğrenmişlerdir. Kesin olarak haram kıldı hükmünde bir Müslümanın tereddüte düşeceği, yorumlara ve tefsirlere göre çıkarımlar yapacağı, ikilemde kalacağı hiçbir şey yoktur. Bir başka örnek ise faiz örneğidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Ayetiyle faiz açık ve kesin olarak Müslümanlara yasaklanmıştır. Bu ayete rağmen hiç kimse bu konuyu tartışmaya açamaz. Faiz alışverişten farksızdır çıkarımını yapamaz. Dolayısıyla bizler haramları bir kısım tefsircilerin kendi zannı galipleriyle yaptıkları çıkarımlardan, ayetlere ekledikleri parantez içi yorumlardan veya mevzu hadislerden değil, doğrudan ayetin kendisinden öğreniriz. Nur suresi 31. ayette bu anlamda az önce incelediğimiz şekilde çok net bir anlatım vardır. Fakat bir kısım tefsircilerin başvurduğu ayetlerin içine parantezlerle yorumlar ekleme hatası özellikle bu ayet söz konusu olduğunda da çok defa yapılmıştır. Örneğin kimi tefsirciler kendilerine göre hükümler koyan mezhep imamlarının etkisinde kalarak bu ayete parantez içinde yüz ve el gibi görünen kısımları hariç şeklinde bir ekleme yapmışlardır. Oysa İslam'a göre kadınların el, yüz bölgeleri hariç her yerlerini kapatmaları gerekseydi kuşkusuz ki böylesine önemli bir konu tüm detayları ve tüm açıklığıyla Kur'an'da yer alırdı. Ve Yüce Rabbimiz bunun haram olduğunu son derece net ve açık ifadelerle belirtirdi. Bizler nasıl domuz eti, faiz veya zinanın haram olduğu konusunda asla tereddüte düşmüyorsak bu konuyu da kesin olarak Kur'an'da görmüş olurduk. Ancak Kur'an'da böyle bir giyinme şekli tarif edilmemiştir. Bu sadece bir kısım tefsircilerin yorumlarında bulunur. Sadece kadını ve kadın bedenini kapatma arzusu. Her nedense bağnazların Kur'an'a yönelik yorumları mevzu hadislerinde etkisiyle daima kadını eve kapama veya kadının vücudunu kapatma üzerine olmuştur. İddia ettikleri en büyük gerekçe ise tahrik edicilik unsurudur. Oysa kadın vücudu erkekler için ne kadar çekici ise erkek vücudu da bir kadın için aynı şekilde çekicidir. Kur'an'a göre iki cins arasında herhangi bir ayrım olmadığına göre erkeklerin tahrik olma korkusu yüzünden kadınları kapatmaya veya yok etmeye çalışmalarının da bir mantığı yoktur. Eğer sorun erkeklerin tahrik olması ise şu durumda erkeklerin kendilerini eve kapatması veya dışarıda etrafı görmeyecek şekilde yüzlerini bir örtüyle kapatarak çıkmaları daha mantıklıdır. Kendi tahrik olma ihtimalleri nedeniyle kadını kapatacaklarına böyle bir riski külliyen ortadan kaldırmayı seçmeleri gerekir. Bu durum konuyla ilgili her detayda uygulanabilir. Örneğin kadının sesi bazıları tarafından tahrik edici olarak düşünülüyor veya bu nedenle konuşması engelleniyorsa aynı şey erkekler için de geçerlidir. Eğer kadının anlattıkları, söylediği şarkılar dinlenmeyecekse aynı şekilde kadının da erkek sesinden tahrik olabileceği dikkate alınarak bu kısıtlamanın erkeğe de getirilmesi gerekir. Eğer bağnaz mantığın sahte kurallarını geçerli ilan etmek istiyor ve bu konuda insanları ikna etmeye çalışıyorlarsa o zaman aynı uygulamayı erkeğe yönelik de yapmaları gerekir. Fakat elbette ki İslam'da geçerli olan Kur'an'ın mantığıdır ve Kur'an'ın mantığında böyle bir kısıtlama yoktur. Bağnazların getirmeye çalıştığı bu kısıtlamalar kuşkusuz ki özgürlükleri ortadan kaldırma maksatlı olarak uydurulmuş, toplumu çıkmaza sokacak, kendilerine de içinde yaşadıkları toplumlara da felaket getirecek uygulamalardır. Kadın ve erkek her konuda olduğu gibi iffet konusunda da eşittir. Kadına zina haram olduğu gibi erkeğe de haramdır. Ahzab suresinin 35. ayetinde ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ifadesiyle açıkça belirtildiği gibi bir kadın ahlaklı olmak, iffetini ve ırzını korumak zorunda olduğu gibi erkek de ahlaklı olmak, iffetini ve ırzını korumak zorundadır. Ancak bunun yolu insanları kapatmak, dışarı çıkarmamak, görüştürmemek, konuşturmamak değildir. Bunun yolu Kur'an ahlakını bir ahlak biçimi olarak benimsemektir. İnsan içgüdüleriyle hareket eden, dürtüleri onu nereye iterse oraya sürüklenen vahşi bir varlık değildir. İnsan aklı, bilinci ve en önemlisi Allah'ın kendisine öğrettiği ahlak ile Allah korkusu ve sevgisiyle doğruyu yanlıştan ayıran ve insan özelliğini alan bir varlıktır. Dolayısıyla bir insanın iffetli davranıp davranmayacağını belirleyecek unsur, karşı tarafın ne kadar açık giyinip saç telinin ne kadar gözüktüğü değil, onun Allah korkusu ve ahlakıdır. Allah bir ayette, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, görünmezlikte kimin kendisinden korktuğunu ortaya çıkarmak için şeklinde buyurarak insanları hiç kimsenin görmediği ortamlarda da deneyeceğini bildirmiştir. Dolayısıyla insanların zor kullanarak, evlere hapsedilerek, engellenerek, şiddet yolu kullanarak dini yaşamaları veya helal haramlara dikkat etmeleri sağlanamaz. İman, ahlak ve ibadet sadece kalpten istenerek yapılmalıdır. Kur'an'da başörtüsü değil cilbap tarif edilir. Az önce yaptığımız bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi Nur suresinin 31. ayeti, çeşitli tefsircilerin zorlama izahları ve bir kısım mevzu hadislerin de etkisiyle neredeyse bir tabu haline getirilmiş olan başörtüsü konusu için adeta bir delil olarak kullanılmaktadır. İçinde başörtüsü kelimesinin geçmediği, baş ile ilgili hiçbir bilginin verilmediği, çok açık bir şekilde göğsün kapatılmasının tarif edildiği bir ayetin nasıl bu kadar farklı bir yorum için kullanılabildiği hayret vericidir. Hayret verici olan bir diğer hususta Kur'an'da geçmeyen başörtüsü konusunu adeta dinin tek şartı gibi gören pek çok kişinin açıkça çarşaftan bahsedilen Ahzab suresinin 59. ayetinden hiç bahsetmemeleridir. Kur'an'da olmayan başörtüsünü bir hüküm ve bir tabu haline getirmiş fakat Kur'an'da olan çarşaf hükmünü tamamen göz ardı etmişlerdir. Şimdi Ahzab suresinde çarşaf hükmünün nasıl geçtiği ve neden bu ayetin başörtüsü savunucuları tarafından göz ardı edildiği konusunu inceleyelim. Ahzab suresi 59. ayetin açıklaması. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Ahzab suresi 59. Cilbap kelimesinin anlamı tepeden tırnağa kadar örten, rida veya kisveden yahut başka cinsten olan her türlü örtü, elbise demektir. Dolayısıyla Ahzab suresinin bu ayetinde çok açık bir şekilde cilbap yani başı ve bütün vücudu örten çarşaf tarif edilir. Böyle bir kıyafetin giyilmesi için ise ayette belirtilen önemli bir şart vardır. Müslüman kadınların özgür ve iffetli tanınmaları. Bunun anlamı şudur. Bazı ortamlar kadınların rahat hareket etmeleri veya rahat giyinmeleri için müsait değildir. Genel toplum yapısı ve orada bulunan insanların ahlak anlayışı kimi zaman medeniyet seviyesinin gerisindedir. Kimi toplumlar her açık kadını belli bir bakış açısıyla adeta damgalar ve onlara sözle veya fiziksel tacizde bulunacak kadar bile ileri gidebilirler. Normal şartlarda Müslüman kadınlar mecbur olmadıkça zaten böyle toplulukların içinde bulunmazlar. Fakat bulunmaları gerektiğinde bir Müslüman kadının tedbir alması ve etraftaki insanlara Müslüman ve iffetli bir kadın olduğunu göstererek muhtemel bir eziyetten kaçınması gerekir. Böyle ortamlarda Müslüman kadınlar üzerlerine aldıkları çarşaf ile buna tedbir almış olurlar. Bu elbette bir kadının kendi kanaatine kalmış bir durumdur. Genellikle günümüzdeki demokratik ve modern toplumlar bu güvensiz ortam tarifine uymaz. Dolayısıyla Batı toplumlarında kadınlar kendilerini güvende görerek çarşaf giyme ihtiyacı hissetmezler. Fakat bazı kadınlar için bu toplumlarda da tehlike arz edecek kişiler bulunabilir. Dolayısıyla bir Müslüman kadın eğer kendisini güvende görmüyorsa Batı toplumu içinde bile çarşaf giyebilir. Çünkü ayetteki şart bir Müslüman kadının giyim şekli yüzünden yanlış değerlendirilip eziyet görmesinin engellenmesidir. Başörtüsüne sahip çıkmak ama cilbaptan hiç bahsetmemek. Buradan başörtüsü konusuna gelinecek olursa, dilerse bir kadın başörtüsü uygulaması Kur'an'da var ve ben bunu Ahzab suresinin 59. ayetinde görüyorum diyerek başörtüsü takabilir. Çarşaf yerine başörtüsü tercih etmiştir ve kapanmayı bu şekilde algılamıştır. Fakat bir insan başörtüsü uygulaması Kur'an'da var ve ben bunu Nur suresinin 31. ayetinde görüyorum derse doğruyu söylememiş olur. İşte bu bir tehlikedir. Çünkü Rabbimiz helalleri haram sayan veya Kur'an ayetlerine yönelik dillerine eğip bükenlerin hükmünü açıklamıştır. Kur'an ayetinde olmayan bir hükmün doğruyu bilmesine rağmen olduğunu iddia etmek Allah katında büyük bir suç olabilir. Şaşırtıcı olan ise bazı kişilerin başörtüsünü adeta dinin temel bir simgesi olarak kabul edip buna kesin bir üslupla sahip çıkarken Kur'an'daki çarşaf hükmünden hiç bahsetmemeleridir. Gerçekten de dindarlığın ölçüsünü başörtüsünde arayan ve Allah takvayı üstün tutarken başörtüsüne göre üstünlük arayışı içinde olan bir kısım kişiler nedense Kur'an'da asıl hüküm olan cilbap konusundan hiç bahsetmezler. Gerçekte Kur'an'da başörtüsüyle ilgili hiçbir hüküm olmamasına ama cilbap konusunda açık bir hüküm olmasına rağmen Kur'an'da olmayan hükmün savunuculuğunu yapmayı tercih ederler. Başörtüsü bu kadar gündeme gelirken dünya çapında genel olarak cilbap konusunun hiç dile getirilmiyor oluşu gerçekten şaşırtıcıdır. Müslüman bir kadın Kur'an'a göre nasıl giyinmesi gerektiğini bilir. Burada bir önemli noktayı da özellikle belirtmek gerekir. Müslüman bir kadın Kur'an'a göre nasıl giyinmesi gerektiğini gayet iyi bilir. Bunun için bir erkeğin kadınlara neyi nasıl giyeceklerini tarif etmelerine ihtiyaç yoktur. Bir erkeğin bir kadının nasıl giyineceğine karışma, onu yönlendirme veya yargılama hakkı da yoktur. Bu hakkı ona Allah vermemiştir. O halde hak iddia edebileceği bir durum söz konusu değildir. Bugün özellikle Müslüman toplumlarında dile getirilmesi ve ifşa edilmesi gereken önemli bir gerçektir bu. Bir kadın başörtüsü de takabilir, çarşaf da giyebilir. Başı açık veya dekolte de olabilir. Ben Müslümanım dediğinde hiçbir insanın onu yargılama hakkı yoktur. Hangisinin daha takva olduğu ancak Allah katında bellidir. Dinde ölçü kıyafet değil daima samimiyettir. Çarşaflı bir insan samimiyetsiz olup cehennemi hak edebildiği gibi dekolteli bir bayan da cenneti hak edebilir. Buna hükmedecek olan yalnızca Allah'tır. Kur'an'dan başka yol göstericiler edinildiğinde birbirinden farklı, insan fıtratına uygun olmayan, kişiyi maddi manevi her yönden sıkıntıya sokacak sorunlar gelişir. Üstelik bunlar sadece kişisel sorunlar olmaktan çıkarak toplumsal kargaşaya, sıkıntılara yol açacak hale gelebilir. Bu bölümün konusunu oluşturan ve başörtülü, başörtüsüz, dekolte, çarşaflı gibi ölçülerle yapılan kıyafet ayrımcılığı da Kur'an'da var olmayan yanlış bir bakış açısıdır ve toplumda da huzursuzluklara yol açar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Ademoğulları! Biz sizin gizli yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik. Takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. Araf suresi 26. İman kalpte yaşanır ve hayata geçirilir. İman bir insanın güzel ahlakıyla, sevecenliğiyle, şefkatiyle, cömertliğiyle, candanlığıyla, affediciliğiyle, kalitesiyle, kültürüyle, görgüsüyle, sanat anlayışıyla, bilim anlayışıyla, kısacası her şeyiyle kendini gösterir. Bu nedenle insanları dış görünüşleriyle değil, ahlaklarıyla değerlendirmek esas olandır. Dış görünüşünün ne olduğu hiç fark etmez. Ben Müslümanım diyen kişilerin hepsi aynı şekilde nur gibi değerli Müslümanlardır. Hiçbir arasında ayrım yapılması doğru değildir. Hiç kimse ayrım yapmaya hak sahibi de değildir. İki kadın eşittir bir erkek yanılgısı. Bir kısım kişiler tarafından İslam'a karşı delil gibi kullanılan ve yanlış bilinen konulardan biri de kadının erkeğe göre yarım hakkı olduğu iddiasıdır. İslam karşıtı bir kısım kişiler bir erkeğin şahitliği ve hakkı iki kadına eşittir yorumunu ortaya atmışlardır. Bağnazlar da bu yanlış yorumu bir fırsat bilerek hemen uygulamaya geçirmiş ve kadına yarım damgası vurmuşlardır. Oysa İslam karşıtları da söz konusu bağnazlar da pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da ciddi bir yanılgı içindedirler. Allah Kur'an'da kadın ile erkeğin şahitliğini bir tutar. Kur'an'ın hiçbir yerinde bir erkeğin şahitliği iki kadına eşittir diye bir ifade yoktur. Örneğin zinanın tespitinde 4 şahit gerekir. Ve Kur'an'da bu şahitler 4 kadın veya 2 erkek, 4 erkek veya 8 kadın gibi ifadeler kullanılmadan 4 şahit diye belirtilir. Yani kadın veya erkek herhangi 4 şahit tanık olarak yeterlidir. Kadın erkek ayrımı yoktur. Şahitliklerin çeliştiği durumlarda ise her konuda olduğu gibi yine Kur'an'da kadın üstün tutulmuş ve onun sözüne güvenilmiştir. Örneğin kadınlara yapılan zina suçlamasında kadınla kocasının şahitliklerinin birbirleriyle çeliştiği bir durumda kadının şahitliği daha önde tutulur. Öyle ki kadın kendi şahitliğine uygun olarak masum kabul edilir. Konuyla ilgili ayetler şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi eşlerine zina suçu atan ve kendileri dışında şahitleri bulunmayanlar ise onlardan da her birinin şahitliği Allah adına 4 kere yemin ile kendisinin hiç şüphesiz doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmektir. 5. yemini ise eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin muhakkak kendi üzerinde olmasını kabul etmesidir. Onun, kadının da 4 kere Allah adına yeminle onun, kocasının, hiç şüphesiz yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi kendisinden cezayı uzaklaştırır. Nur suresi 6-8. Kadının Kur'an'da şahitlik bakımından erkekten üstün tutulduğu oldukça az bilinen çok önemli bir gerçektir. Kur'an'ın özünü ve kadına bakışını anlatır. Fakat İslam karşıtları ve bağnazların bildikleri bundan çok farklıdır. Kadının şahitliği ve miras hukuku konusunda kadını yarım gören bağnazların kendilerince delil kullandıkları ayetleri inceleyerek bu hükümlerin gerçek anlamlarını görelim. Kadın ve vadeli borçlanmada şahitlik. Kadının şahitliği meselesinde Kur'an'da tek istisnai konu vadeli borçlanma konusudur. Buradaki istisnai durumu anlamak için borçlanma konusunun tarif edildiği Bakara suresi 282. ayeti inceleyelim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan borçlu, düşük akıllı ya da zaaf sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden de 2 şahit tutun. Eğer 2 erkek yoksa şahitlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü onu hatırlatacak 2 kadın da olur. Şahitler çağrıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu, borcu, az olsun, çok olsun süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu Allah katında en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka. Bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş ettiğinizde de şahit tutun. Yazana da, şahide de zarar verilmesin. Aksini yaparsanız o kendiniz için fısk, zulüm ve günahtır. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilendir. Bakara suresi 282. Borçlanma hükmünün tarif edildiği bu ayette borçların yazılması ve yazıcıyla şahitlerin bu görevden kaçmamaları söylenir. Ayrıca ayetin sonunda yazıcıya ve şahitlere zarar verilmemesi gerektiği geçer. Görüldüğü gibi maddi menfaatlerin söz konusu olduğu bir konuda şahitlik, insanların kaçındığı, dahil olmak istemedikleri bir sorumluluktur. Allah ise bu kaçınılan görevi tümüyle erkeklere yükleyip borçlanma sırasında iki erkek şahit bulunmasını ister. Dikkat edilirse ayette iki erkek veya dört kadın şahit bulun ifadesi geçmez. Doğrudan iki erkek şahit bulunması istenir. Riskli, külfetli ve kaçınılan bir sorumluluk olduğundan erkeklere yüklenmiştir. Böylece baskılara karşı daha hassas olan kadın bu kaçınılan vazifeden korunur. Ayetin hükmüne göre ancak ve ancak iki erkek bulunamaz ve bir erkek bulunursa o zaman bir erkek ve iki kadın bulunması şartı vardır. Böylelikle borçlanma gibi maddi çıkar ve hesaplaşmaların getireceği riskli bir durum karşısında kadın yalnız bırakılmamış olur. Olumsuz bir durumun ortaya çıkması ihtimalinde bir erkekle bir kadının karşı karşıya kalması en baştan önlenip kadın korunur. Örneğin ortaya borcun miktarı veya ödeme şekli konusunda bir yanlış anlama çıktığını düşünelim. İki şahidin farklı şahitliği durumunda kadın erkekle karşı karşıya kalacak ve iki taraftan birinin yalancı olduğunun kesin olduğu bu ortamda yoğun stres ve baskı altında kalacaktır. Allah tüm dış baskılara karşı Kur'an'da koruma altına aldığı kadının böyle bir duruma maruz kalmasını önlemiştir. Kadının yanında ona destek olacak ikinci bir şahit buradaki baskıyı ortadan kaldırır. Bir erkek ve iki kadının şahit olduğu durumda şahit sayısı 3'e çıkınca sorumluluk dağılacağı için şahitlikteki stres azalacak ve baskı yapmak isteyen art niyetli kimselerin bu sefer 2 kişiden birini değil 3 kişiden ikisini kandırmaları gerektiği için işleri zorlaşacaktır. Çok iyi bilinmektedir ki parayla ilgili yükümlülükler özellikle günümüz toplumlarında bir insanın diğerine kolaylıkla iftira atabileceği, karşı tarafı umarsızca suçlayabileceği, zan altında bırakabileceği oldukça riskli konulardır. Dolayısıyla burada kadını korumak için alınmış tedbir pek çok açıdan kadın için güvencedir. Bazı insanlara göre kadınları kendilerince güçsüz görüp iftira yöneltmek kolaydır. Paranın devreye girdiği bu tip durumlarda söz konusu kimselerin kadına suç ve iftira atmak için kullanacağı muhtemel ortamlardan biridir. Fakat iki kadının birden borçlanmaya şahit tutulması bu iftira riskini ortadan kaldırır. Bu aynı zamanda kadın için psikolojik anlamda da bir rahatlama sağlar. Borç şahitliğinde borç miktarı, alacak verecek gibi detayların unutulması oldukça riskli olabilir. Özellikle Müslümanlar adil şahitlikte bulunmakla sorumlu tutulduklarından borç hakkındaki detayların tümünü tam manasıyla bilmek ve unutmamakla yükümlüdürler. İşte burada kadının alacağı bu sorumluluk ikiye bölünmüş olmaktadır. Kadın hafızası güçlü olsa ve unutmamak için gerekli tedbirleri almış olsa da bir başkasının da varlığı onu psikolojik yükümlülükten kurtarmış olur. Bu psikolojik yükümlülük ve unutma ihtimali erkek için de geçerlidir elbette. Fakat Kur'an'da psikolojik ve maddi anlamda korunan ve itina edilen taraf daima kadınlardır. Rabbimiz kadınları özellikle detaylara önem veren, küçük yükümlülükleri dahi ciddiye alarak üstlenen, titiz ve sorumluluk sahibi varlıklar olarak yaratmıştır. Dolayısıyla özellikle maddi bir borçlanma esnasında kadının üzerinde hissettiği yük, yaratılışı gereği çok daha büyük olur. İşte bu yükü azaltmak, onu korumak ve psikolojik baskı altına girmesini önlemek için Yüce Allah böyle rahatlatıcı bir tedbir yaratmıştır. Bu yine Rabbimizin kadına verdiği üstün değerin bir tezahürüdür. Şu unutulmamalıdır ki Kur'an'da devlet başkanı olarak bir kadın Sebe Melikesi örnek verilmekte ve kararları alan güçlü bir kişi olduğu vurgulanmaktadır. Bunun anlamı Kur'an'a göre kadınların devlet yöneticisi olabilecek kadar akıllı ve güçlü bir kişiliğe sahip olduklarıdır. Dolayısıyla borçlanma konusunda kadınları açıkça koruyan söz konusu ayeti kadınların eksik akıllı oldukları şeklinde yorumlayan kişiler Kur'an'daki hükmü göz ardı ederek kendi istedikleri yorumu yapmaktadırlar. Bizim ise ölçümüz sadece Kur'an'dır. Kadınların mirastaki hakkı. Miras hukukunda kadının erkeğin yarısı kadar pay alması konusu da genellikle pek çok kişinin yanlış değerlendirdiği bir konudur. Kur'an'ın ruhunu, İslam'ın temel esaslarını ve Rabbimizin kadınlara karşı koruyuculuğunu, şefkatini kavrayamayan bir kısım kişiler mirasın paylaşımını tarif eden ayeti Kur'an'ın bütünüyle değil tek başına değerlendirerek kendi iddialarına delil kılmaya kalkarlar. Oysa miras hukuku yine Kur'an'da kadının nasıl korunduğunun bir diğer göstergesidir. Kur'an'da kadının mirastaki payıyla ilgili ayetler şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Anne ve baba ile akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır. Anne ve baba ile akrabanın bıraktıklarından kadınlar için de bir pay vardır. Bunun azından ve çoğundan farz kılınmış bir pay vardır. Nisa suresi 7. Çocuklarınız konusunda Allah erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise ölünün geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın veya kız bir tek ise bu durumda yarısı onundur. Ölenin bir çocuğu varsa geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda birdir. Ancak bu hükümler ölenin ettiği vasiyet veya varsa borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, siz onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Nisa suresi 11. İslam'da miras ilk ayette gördüğümüz gibi kadının da erkeğin de hakkıdır. İkinci ayette ise mirasın şekli tarif edilir. Ve buradaki tarife göre miras kişilerin ihtiyaç ve sorumluluklarına göre bölünmüştür. Kur'an'ın geneline bakıldığında anne, eş, kız çocuk veya kız kardeşin geçiminin kendisine ait olmayıp oğul, koca, baba veya erkek kardeşin sorumluluğuna verildiğini görürüz. Bu kadının tüm yaşamı boyunca geçerli bir hükümdür. Yani oğul, koca, baba veya erkek kardeş koruması altındaki kadına hayatının sonuna kadar bakmakla yükümlüdür. Örneğin evlenirken erkek kadına mehir verir. Mehir Kur'an'a göre kadının ailesine değil doğrudan kadına verilir. Evlilik sonrasında ise kadının ve çocukların tüm maddi bakımı erkeğin üzerinedir. İlerleyen sayfalarda detaylı göreceğimiz gibi boşanma durumunda da bu bakım ve maddi destek devam eder. Dolayısıyla kadına yüklenmeyen tüm harcamalar daima erkeğin üzerindedir. Kadının maddi anlamda bakımının erkeğe yüklenmiş olmasının anlamı kadını kısıtlamak değildir. Bu kadının muhtaç bir varlık olduğu anlamına da gelmez. Burada alınan tedbir kadına verilen değerin simgesidir ve kadının hayatı boyunca herhangi bir şekilde mağdur olmasını engellemek içindir. Kadın istediği gibi yaşamak, çalışmak veya çalışmamak, para kazanmak veya kazanmamak, iş kurmak, şirket hatta devlet yönetmekte özgürdür. Bir erkeğin maddi anlamda daimi koruması altında olması, kadının sosyal hayatını kısıtlamak, özgürce yaşamasını engellemek veya onu eve kapatmak demek değildir. Bir erkeğin koruması altında olması, o erkeğin kadın üzerinde bir söz hakkı olduğunun göstergesi de değildir. Kur'an'ın hiçbir yerinde erkeğin kadına hükmedebileceğine dair bir izah geçmez. Erkeğe maddi sorumluluk yüklenmesi Kur'an'da özenle korunan kadının hayatı boyunca mağdur olmaması içindir. Fakat Kur'an'a göre kadının hiç kimseye karşı böyle bir sorumluluğu yoktur. Başkalarının geçimini sağlamakla mükellef olmadığı gibi kendisini bile geçindirme gibi bir mecburiyeti yoktur. İstemezse çalışmaz. Bu kadının üzerine bir yükümlülük değildir. Ayrıca kadın kendi mal varlığında istediği gibi tasarruf kullanma hakkına da sahiptir. Kadın zengin olsa da ailenin harcamalarına katılma mecburiyeti yoktur. Çocukların maddi harcamalarını üstlenmek gibi bir mecburiyeti de yoktur. Kadın erkekten daha zengin olsa da erkeğin maddi mesuliyeti devam eder. Kadın mirastan aldığı payı dilerse işletebilir, dilerse kendisi için kullanabilir, dilerse saklayabilir. Fakat erkek miras hukukunda aldığı payı kadının geçimi ve bakımı için harcamak zorundadır. Hem eşi hem çocukları varsa kız kardeşinin geçimi, iyi ve rahat yaşaması onun sorumluluğundadır. Tekrar hatırlatalım. Bu kadının buna ihtiyacı olduğundan değil, kadının hayat boyu muhtemel mağduriyetinin önlenmesi içindir. Kur'an'da açıkça belirtilen gerçekler ışığında değerlendirdiğimizde çok açık bir gerçekle karşılaşırız. Şayet miras hukukunda kadın ile erkeğe eşit pay verilseydi, hisseleri aynı olduğu halde erkek ailenin geçimini sağladığı, kadının ise böyle bir mesuliyeti olmadığı için denge erkek aleyhinde bozulmuş olacaktı. Ayette belirtilen önemli bir husus, ancak bu hükümler ölenin ettiği vasiyet veya varsa borcun düşülmesinden sonradır, şeklinde belirtildiği gibi vasiyetin önceliğidir. Eğer ölen kişi miras bırakmışsa öncelikle mirasa göre hareket etmek gerekir. Bu mirasta ölen kişi tüm mal varlığını kadına bırakmış, ailenin erkeklerine hiç pay vermemiş olabilir. Şu durumda ayetin hükmüne göre vasiyet geçerli olacak ve tüm miras kadına kalacaktır. Allah'ın erkeği kadının maddi sorumluluğunu almakla yükümlü kılmasının özel hikmetleri vardır. Eğer Allah dileseydi erkeğe böyle bir sorumluluk yükletilmez ve kadın hiçbir maddi güvencesi olmaksızın kendisinin hatta çocuklarının geçimini kendisi sağlamakla sorumlu olabilirdi. Fakat bu bir kadın için büyük bir yük, psikolojik bir baskı ve ağır bir sorumluluktur. Maddi anlamda böyle ağır bir yük Kur'an'da hiçbir şekilde kadın üzerine yüklenmemiştir. Kadının boşanma hakkı. Boşanma konusuyla ilgili burada belirtilmesi gereken ilk temel nokta kadına boşanma hakkı vermeyen bir kısım bağnazların uygulamalarının yanlışlığıdır. Bu zihniyete göre kadın ne kadar mutsuz olsa, eziyet görse de bir erkekten boşanma ihtimali yoktur. Kadınları ezmeye, erkekleri de üstün göstermeye çalışan bağnaz zihniyetin bu ürkütücü uygulaması şu an İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde fiilen yaşatılmaktadır. Oysa böyle bir zihniyet Kur'an'da kesinlikle olmadığı gibi Kur'an'ın ruhuna da aykırıdır. Kur'an'ın hiçbir yerinde sadece erkek kadını boşayabilir gibi bir hüküm geçmediği gibi Bakara suresi 228. ve 241. ayetlerde boşanmış kadınlardan bahsedilir. Boşanmak erkeğe olduğu gibi kadına da sunulmuş bir haktır. Ne ilginçtir ki bir kısım Kur'an tefsir veya çevirilerine baktığımızda boşanan kadınlar ifadelerinin başında parantez içinde kocası tarafından şeklinde yapılan eklemeler görürüz. İşte bu hata bir kısım tefsircilerin bağnaz İslam anlayışından kurtulmamaları neticesinde Kur'an'ın açıklamasını kendilerince yeterli görmeyip ayetleri bu bağnaz zihniyete uygun hale getirme çabasından kaynaklanır. Daha önceki bölümlerde ayetlere yapılan parantez içi eklemelerin büyük ölçüde Kur'an'ı bağnaz zihniyete uyarlama çabasının bir parçası olduğundan bahsetmiştik. İşte söz konusu durumda da ayeti kendi isteklerine göre değiştiremeyeceklerini bilen bir kısım kişiler parantezlerle bu algıyı oluşturmaya çalışırlar. Oysa bu parantez içi yorumlardan arındırılarak bakıldığında Kur'an ayetlerinin son derece açık bir mesaj verdiği görülür. Boşanma ve sonrasında kadının korunması. Kur'an'da kadının üstünlüğünün görülmesinde kadının boşanma sonrasındaki bakımı ve korunması oldukça önemli bir delildir. Yüce Rabbimiz kadının boşanma gibi mağdur kalabileceği bir durumda dahi haklarını korumuş ve onu hayatı boyunca güvence altına almıştır. Bir erkek boşanmış olsa bile kadını hayatının sonuna kadar korumak ve ona bakmakla yükümlüdür. Kadının buna ihtiyacı olmasa bile. Boşanma durumunda kadınların gönüllerinin alınması ve hoşnut bırakılmaları. Boşanma, nefislerinin istediği yönde yaşayan kimi insanlar için karşı taraf ile olan tüm çıkar ilişkilerini sona erdirmeleri anlamına gelir. Bu gibi kimseler çıkar ilişkisinin bittiği yerde karşı tarafa artık ihtimam ve ilgi göstermeleri için bir gerekçe kalmadığına inanırlar. Çoğu zaman ayrıldıkları insanlara olan tüm sevgi ve saygı hislerini de yitirdikleri için sadece kendi menfaatlerini koruma altına alacak şekilde hareket eder, karşı tarafın içinde bulunduğu zorluk ve sıkıntıları görmezden gelebilirler. Tabii ki bu Kur'an ahlakını yaşamayan insanlarda görülen kötü bir ahlaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an'da boşanma sonrasında kadınlara şefkat ve merhametle güzel ahlakla davranılması gerektiğini şöyle tarif etmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerini tamamlamışlarsa onları ya güzellikle tutun ya da güzellikle bırakın. Bakara suresi 231. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan boşarsanız bu durumda sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. Artık hemen onları yararlandırın. Onlara yetecek bir miktar verin ve güzel bir salma tarzıyla onları salıverin. Ahzab suresi 49. Dikkat edilirse her iki ayette de güzellikle bir yaklaşımdan bahsedilir. Dahası boşanmanın sonrasında bile eğer gerekiyorsa kadını güzellikle tutmak yine erkeğin sorumluluğundadır. Kadın çalışmıyor olabilir, maddi bir güvencesi, kalacak bir yeri olmayabilir. İşte ayet böyle bir durumun karşısında boşanan kadını güvence altına alarak erkeğe ya onları güzellikle tutmak veya gitmek istiyorlarsa güzel bir tavır göstererek onlardan ayrılmak ihtimalleri sunulmuştur. Her iki durumda da erkeğin görevi kadına güzellikle davranmaktır. Boşandıktan sonra kadınların maddi güvence altına alınmaları. Boşanan bir kadının başıboş, korumasız, maddi olarak dayanaksız bırakılması Kur'an'da yasaklanmaktadır. Boşanma sonrasında kadın ister varlıklı olsun, ister olmasın, mutlaka İslam'a göre maddi güvence altına alınmak zorundadır. Boşandığı eşi ona bunu sağlamakla yükümlüdür. Kur'an'da boşanmış bir kadının maddi güvence altına alınmasını şart koşan ayetler şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Boşanan kadınların maruf, meşru bir tarzda yararlanma ve geçim payları vardır. Bu sakınanlar üzerinde bir hak, borçtur. Bakara suresi 241. Onları yararlandırın. Zengin olan kendi gücü, darda olan da kendi gücü oranında maruf, meşru ve örfe uygun bir şekilde yararlandırsın. Bu iyilik edenler üzerinde bir haktır. Bakara suresi 236. Geniş imkanları olan nafakayı geniş imkanlarına göre versin. Rızkı kısıtlı tutulan da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Talak suresi 7. Ayetlerde görüldüğü gibi zengin bir kişi de imkanları kısıtlı olan bir kişi de boşandığı kadını korumakla sorumlu tutulmuştur. Hayatı boyunca o kişiyi bir daha hiç görmeyecek, maddi ve manevi hiçbir çıkar elde etmeyecek de olsa boşandığı eşini maddi anlamda koruma altına almakla ve ona nezaketle davranmakla yükümlüdür. Yüce Allah kadınlara maddi güvencenin mutlaka gönülden, severek ve isteyerek yapılması gerektiğini de ayetlerde belirtmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek ve bir hak olarak verin. Fakat onlar gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa onu da afiyetle iç huzuruyla yiyin. Nisa suresi 4. Kadınlara verilen malların boşandıktan sonra geri alınmaması. Yüce Rabbimiz ayetlerinde boşanma durumunda erkeğin evli olduğu süre boyunca eşine vermiş olduğu hiçbir şeyi geri almaması gerektiğini bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz onlardan birine, öncekine, yüklerle, mal ve para vermişseniz bile ondan hiçbir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız? Onu nasıl alırsınız ki? Birbirinize katılmış, birleşerek içli dışlı olmuştunuz. Onlar sizden kesin bir güvence, kuvvetli bir ahit de almışlardı. Nisa suresi 20-21. Onlara, kadınlara verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal değildir. Bakara suresi 229. Allah ayetlerde erkeğe evlilik bağıyla kadına bir söz ve güvence verilmiş olduğunu hatırlatır. Bu söz sebebiyle de kadına yüklerle mal ve para verilmiş olsa da yine de bunları geri alma yönünde bir talep içerisinde olunmamasını bildirmiştir. Kur'an'a uyan bir Müslüman bu sözün Allah'a karşı verilmiş olduğunu bilir. Bundan dolayı bu konudaki sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getirir. Onlara, kadınlara verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal değildir. Ayetiyle de bunun dışında yapılacak bir tavrın Allah tarafından haram kılınmış olduğu açıktır. Boşandıktan sonra kadınların barınmalarının sağlanması. Yüce Allah boşanmanın sonrasında kadının zor durumda kalmaması ve yeterli korumanın sağlanabilmesi için erkeğe onu yakında tutmasını öğütler. Hatta bunun bir tehlike anında göz kulak olabileceği şekilde olması gerektiği ayette bildirilir. Boşanma sonrasında kendisine kalabileceği uygun bir yer bulana kadar bu konuda kadına imkan sağlanması, ona herhangi bir şekilde zarar gelmesine izin verilmemesi, mümin için vicdani açıdan önemli bir sorumluluktur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Boşandığınız kadınları gücünüz oranında oturmakta olduğunuz yerin bir yanında oturtun. Onlara darlık ve sıkıntıya düşürmek amacıyla zarar vermeyin. Eğer onlar hamile iseler, yüklerini bırakıncaya, doğumlarını yapıncaya kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için çocuğu emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin. Durum ve ilişkilerinizi kendi aranızda maruf, güzellikle ve İslam'a uygun bir tarz üzere görüşüp konuşun. Eğer güçlük içine girerseniz bu durumda çocuğu onun için bir başkası emzirebilir. Talak suresi 6. Burada konunun önemi açısından tekrar belirtilmesi gerekmektedir. Ayetlerde belirtilen bu koruma tedbirleri elbette ki kadının kendine bakmaktan aciz olduğu anlamına gelmez. Bu, bir kısım ön yargılı kişilerin İslam dinine saldırmak amacıyla ortaya attıkları hezeyanlardandır. Ayetlerde üstün bir ahlaktan bahsedilir. Burada söz konusu olan nezaketli bir ahlak, üstün tutma ve değer vermedir. Kadına sahip çıkmak, çok saygın ve değerli bir varlık olduğunu ona hissettirmektir. Allah'ın kadına verdiği önemi ve koruyuculuğu fiili olarak göstermektir. Ayette belirtildiği gibi kadınlara darlık ve sıkıntıya düşürmek amacıyla zarar vermek şiddetle yasaklanmıştır. Durum ve ilişkilerinizi kendi aranızda maruf, güzellikle ve İslam'a uygun bir tarz üzere görüşüp konuşun şeklinde belirtildiği gibi Allah boşanan eşlerin arasında güzel bir ilişki olmasını esas almıştır. Bugün genel anlamda bütün toplumlarda kadının sosyal hayatta veya sonrasında düştüğü zor durumlar dikkate alındığında Kur'an'da öğütlenen bu tedbirlerin ne kadar gerekli ve önemli olduğu da daha iyi anlaşılabilmektedir. Kadınlara zorla mirasçı olunmaması. Kur'an'da kadının korunmasıyla ilgili yükümlülüklerden bir tanesi de kadına zorla mirasçı olunmamasıdır. Allah ayetinde şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız helal değildir. Apaçık olan çirkin bir hayasızlık yapmadıkları sürece onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz, kendinize almanız için onlara baskı yapmanız da helal değildir. Onlarla güzellikle geçinin. Nisa suresi 19. Allah bu ayetle de kadına baskı yapılmasını ve maddi açıdan onu zor duruma düşürecek bir uygulamayı men etmiştir. Anneye verilen değer. Annelik makamı Kur'an'da övülmüştür. Anne babaya saygı, onlara iyilikle davranma, onları her zaman olduğu gibi yaşlılıklarında da koruyup kollama, Kur'an'da özellikle salih müminlerin üzerine yükletilmiş sorumluluklardandır. Ve bu konuyla ilgili çok fazla ayet bulunur. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana, anne ve babasına karşı güzelliği ilke edinmesini tavsiye ettik. Ankebut suresi 8. Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. İsra suresi 23. Kur'an'da anne babaya hürmet ve iyilik Müslümanlara tavsiye edilmiştir. Fakat anneye verilmiş olan özel bir değer vardır. Allah ayetlerinde şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana, anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnızca banadır. Lokman suresi 14. Gerçekten de her anne çocuğunu dünyaya getirebilmek için aylar boyunca büyük fedakarlıklara katlanır. Allah'ın ayette bildirdiği gibi zorluk üstüne zorlukla bebeğini karnında taşımakta ve ardından da onu güçlük içerisinde dünyaya getirmektedir. Ve sonra yine büyük bir özveride bulunarak çocuğunun her açıdan rahat etmesini ve korunmasını da üstlenmektedir. Üstelik bunları yaparken hiçbir karşılık beklememekte, hatta kendi ihtiyaçlarını da ikinci plana almaktadır. Allah bu gerçekleri bize hatırlatmakta ve annelerimizin çok değerli varlıklar olduğuna dikkat çekmektedir. Erkek üstünlüğü iftirası ve kadın dövme hurafeleri. Bir kısım kişiler kendilerince erkeğin kadın üzerindeki üstünlüğü ve kadının dövülmesi konularında Kur'an'dan delil getirmeye çalışır ve şu ayetleri örnek verirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler kadınlar üzerinde sorumlu gözeticidir. Saliha kadınlar gönülden Allah'a itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra onları yataklarda yalnız bırakın. Bu da yetmezse hafifçe vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Kadın ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar arayı düzeltmek isterlerse Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz Allah bilendir, haberdar olandır. Nisa suresi 34-35. Erkeklerin üstünlüğü iddiası. Nisa suresi 34. ayette Allah'ın bazısını bazısına üstün kılması ifadesinde geçen be'ethum kelimesi incelendiğinde burada erkeklerden ve kadınlardan oluşan karma bir topluluğa hitap edildiği görülür. Dolayısıyla buradaki gerçek anlam Allah erkeklerin ve kadınların bazılarını bazılarına üstün kılmıştır şeklindedir. Buradan çıkan anlam Allah'ın her birine farklı yetenekler ve özellikler vermiş olmasıdır. Allah'ın bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler kadınlar üzerinde sorumlu gözeticidir şeklinde tercüme edilmiş olan bölümde ise erkeklerin kadınlardan üstünlüklerine değil sadece fiziki farklılıklarına vurgu yapılmakta ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle ifadesiyle daha önce detaylı anlatmış olduğumuz gibi maddi anlamda kadına bakma yükümlülükleri hatırlatılmaktadır. Erkekler kadınlar üzerinde sorumlu gözeticidir veya bazı meallerde geçtiği şekliyle gözeticidir olarak çevrilen kısmın Arapçası ise er-ricalu kavvamune alennisai'dir. Bu Arapça ifadenin gerçek tercümesi ise şu şekildedir. Erkekler kadınları gözetir veya erkekler kadının geçiminden sorumludur. Ayette geçen kavvam kelimesi pek çok mealci tarafından yönetici, hakim olarak çevirmektedir. Oysa bu kelimenin geçtiği diğer tüm ayetlerde kavvam kelimesi tek bir anlam verir. Bu da gözetmek ve korumaktır. Hatırlanacağı gibi daha önceki bölümlerde oldukça zengin bir dil olan Arapçanın ayetlerde kullanım şeklini ve anlamlarını anlamak için genel olarak daima kelimenin diğer ayetlerdeki kullanım şekline bakmanın esas olduğunu belirtmiştik. Bu durum kavvam kelimesi için de geçerlidir. Kavvam kelimesi kavm kökünden türer. Bu kökün türevlerinin geçtiği tüm ayetleri incelediğimizde hiçbir yerde yönetici hakim anlamlarını bulamazsınız. Nitekim Kur'an'da yönetici ve hakimler için hükkam kelimesi kullanılır. Buradan yola çıkarak söz konusu ayetteki kullanımıyla kelimenin anlamının gözetmek, korumak olduğu rahatça anlaşılır. Kur'an'ın geneline baktığımızda bunu daha iyi anlarız. Daha önce belirttiğimiz gibi Kur'an'ın genelinde kadının üstün tutulduğu, özgür oldukları ama aynı zamanda herhangi bir zorluk ihtimaline karşı korunduğu görülür. Kadınların korunması, maddi anlamda himaye altına alınması, zorluklara maruz kalmalarının engellenmesi sorumluluğu ise erkeklerin üzerine bırakılmıştır. Dolayısıyla söz konusu ayette de kavvam kelimesiyle de açıkça ifade edildiği gibi erkekler kadınları daima ve her şartta korumakla görevlendirilmişlerdir. Bir kısım bağnazlar tarafından erkeklerin üstünlüğüne delil olarak getirilmeye çalışılan bu ayet aslında kadınların üstünlüklerini açıklayan önemli bir ayettir. Kadınları dövün iddiası. Nisa suresi 34. ayette geçen nüşuzundan korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarda yalnız bırakın. Bu da yetmezse hafifçe vurun şeklindeki açıklamada pek çok mealde kadınları dövün şeklinde tercüme edilmiş olan kelimenin Arapçası idribuhunne kelimesidir. Kökeni ise darabe fiilidir. Darabe kelimesi Arapçada belki de en zengin anlama sahip kelimedir. Darabe, dövmek anlamına geldiği gibi parayı darp etmek, parayı basmak anlamına da gelir. Greve gitmek yine darp kelimesidir. Bunu Türkçe'de örneğin çalmak kelimesiyle kıyaslayabiliriz. Birisi bize kapı çalınıyor dediğinde bir hırsızın kapıyı söküp götürdüğünü anlamayız genellikle. Bu bir misafirimizin kapıyı açmamızı beklediği anlamına gelir. Dolayısıyla çok anlamlı kelimelerin kullanımında kullanış biçimi, cümlenin anlamı ve akıl ve sağduyu ile kelimenin gerçek ifade ettiği şekli değerlendirmek gerekir. Darabe kelimesinin en yaygın olarak kullanılan anlamlarından biri ise seyahat etmek ve dışarı çıkmaktır. Nitekim Kur'an'da seyahat etmek, sefere çıkmak, bir yerden bir süreliğine ayrılmak manasına gelen ayetlerde darabe fiili kullanılmıştır. Örneğin, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde sefere çıktığınızda darabtüm, kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Nisa suresi 101. Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceliğin yürüyüşe geçir. Onlara denizde kuru bir yol aç. Yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan. Taha suresi 77. Sadakalar kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir. Ki onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. Bakara suresi 273. Ey iman edenler! İnkar edenler ile yeryüzünde gezip dolaşırken. Ali İmran suresi 156. Yeryüzünde adım attığınızda, yolculuğa çıktığınızda. Nisa suresi 101. Okuduğumuz ayetlerdeki darabe kelimesi kuşkusuz ki hiçbir şekilde dövmek anlamında kullanılmaz. Burada konumuz olan Nisa suresinin 34. ayeti içinde aynı şey geçerlidir. Darabe kelimesini bu ayete göre değerlendirdiğimizde kelimenin 3 farklı anlamı üzerinde durmamız gerekir. 1. Onları evden çıkarın. 2. Onları bulundukları yerin dışına gitmek zorunda bırakın. 3. Onları dövün. Darabe kelimesinin Nisa suresi 34. ayetteki kullanımını anlamak için ayetin başındaki ifadeye nüşuzundan korktuğunuz kadınları ifadesine dönmek gerekiyor. Nüşuz kelimesi pek çok mealde şirretlik ve itaatsizlik olarak tercüme edilmiştir. Sözde kadını aşağılama zihniyetini hemen her fırsatta kadınlarla ilgili ayetlere bir şekilde dahil etmek isteyen bir kısım mealciler, bağna zihniyetin şart koştuğu erkeğe itaat zihniyetini ya parantez içinde ya da yönlendirici çevirilerle bir şekilde vermeye çalışmışlardır. Oysa nüşuz kelimesi bir kadının kendi kocası dışında bir kişiyle flörtten başlayarak gayrimeşru cinsel ilişkiye kadar uzanan sadakatsizliği anlamına gelir. Dolayısıyla ayetin devamında eşine sadakatsizlik yapan bir kadına karşı kocanın nasıl davranması gerektiği tarif edilir. Erkek önce kadına bu sadakatsizliği yapmaması için öğüt vermeye çağrılır. Bunun fayda etmediği durumda kocasının yatağını ayırması öğütlenir. Fakat kadın buna rağmen gayrimeşru ilişkiye devam eder ve işi zinaya kadar götürürse bu durumda alınacak en iyi önlem olan kadını evden uzaklaştırmanın denenmesi bir yol olarak gösterilmiştir. Kadının özenle korunduğu Kur'an'da kadının dövülmesi gibi bir uygulamanın yer almayacağı kuşkusuz ki açıktır. Mantıken değerlendirdiğimizde ise tüm uyarılara rağmen eşini aldatan bir kadını dövmek zaten sadakati kalmamış bir kadını öfkelendirmekten başka bir işe yaramayacak, çözümden ziyade yeni zorluklar açacaktır. Fakat uzaklaştırma bir çözüm yoludur. Kadın uzak kaldığı bir süre içinde daha mantıklı düşünebilir. Alınan bu tavır karşısında pişman olabilir. Olaylara daha sağlıklı bakabilir. Nitekim hatalarından vazgeçmeleri durumunda eşinin onun aleyhinde bir yol aramaması da ayette belirtilmiş bir güzelliktir. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın şeklinde tercüme edilmiş söz konusu bölümde yine erkeğe itaat eden kadın zihniyetinden yola çıkılarak bir yönlendirmede bulunulmaktadır. Oysa gerçek tercümeye göre burada verdiğiniz öğüdü dinler ve sadakatli davranırlarsa şeklinde bir açıklama yer alır. Buradaki ölçü kadının erkeğe karşı itaatli olması değil, evlilikte iki tarafın da sorumluluğunda olan sadakattir. Kadınlar hakkında diğer yanlış bilinenler. Kur'an'da kadın konusunda diğer yanlış bilinen konulardan bir tanesi Hazreti Adem Aleyhisselam ve eşiyle ilgili konulardır. Kur'an'ın hiçbir yerinde eşinin Hazreti Adem Aleyhisselam'ı kandırdığı ve günaha soktuğu şeklinde bir izah yoktur. A'raf suresi 11. ayetten 28. ayete kadar okunduğunda Hazreti Adem Aleyhisselam ile eşinin her ikisini birden kandıran şeytan olduğunu görürüz. Aynı şekilde kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığına dair herhangi bir izah da Kur'an'da yer almaz. Bu iftiranın kaynak noktası olan mevzu hadis önceki bölümlerde açıklanmıştır. Yanlış bilinen konulardan bir diğeri Kur'an'ın sadece erkeklere hitap ettiğidir. Oysa Kur'an'ın %90'ından fazlası erkek ve kadınları kapsayacak şekilde genelde Ademoğulları ifadesiyle tüm insanlara veya iman edenler ifadesiyle inananlara hitap etmektedir. Sadece erkeklere hitap eden ayetler olduğu gibi sadece kadınlara hitap eden ayetler de vardır. Kur'an'da bazı ayetler ise doğrudan sadece Peygamberimize hitap eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınları öven sözleri. Elbette bir kadının İslam'daki değerini anlamamız için bizim rehberimiz Kur'an'dır. Peygamberimiz yalnızca Kur'an'ın uygulayıcısı olduğuna göre Peygamberimizin Kur'an'la mütabık uygulamalarını anlatan hadislerin doğruluğundan emin oluruz. Nitekim söz konusu sahih hadisler kadınlara karşı ürkütücü bir bakış açısı sergileyen ve Kur'an'ın ruhundan tamamen uzak olan mevzu hadislerle tam olarak zıt anlamlar ve uygulamalar içerir. Kur'an'la mütabık olduğu için sahih olması kuvvetle muhtemel olan hadislerden bazıları şöyledir. Dünyanızdan bana 3 şey sevdirildi. Güzel koku, saliha kadın, gözümün nuru namaz. Nesai, İşaretün Nisa 1-7-61. Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür. İbni Asakir sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en iyi davrananlardır. İbni Asakir. Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar Allah-u Teala'nın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin. Müslim. Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allah-u Teala sever. Rızıklarını arttırır. İbni Lal. En üstün mümin hanımına en iyi, en lütufkar davranan güzel ahlaklı kimsedir. Tirmizi. En iyi Müslüman hanımına en iyi davranandır. İçinizde hanımına en iyi davranan benim. Nesai. Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Nasihin. Hanımını döven Allah'a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum. Nasihin.